Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşın. Bugün serbest uçuş, dertleşme yayını yapacağız. O yüzden daha fazla dost gelsin, daha fazla soru sorulsun. Neredeyiz, ne yaptık, bugüne kadar nasıl gittik, bir parça onu konuşalım. Ondan sonrasına da bakarız. Türkiye'nin gündeminde tek bir maddeye bağlı kalmayacağız. Zaten sizler de biliyorsunuz ki tek bir gündem maddesine bağlı kalınacak bir durumda değiliz. Gündemin içinde ne ararsanız var yani. Her şey bir araya gelmiş durumda. Bir yandan insanlara sürekli olarak bir lokma bir hırka tavsiye edenlerin... milyonlarca liralık araçların içinde uyuşturucu kullandıklarını görüyorsunuz. Öbür taraftan insanlara maske, mesafe, temizlik tavsiye edenlerin bu kez yeni yalanlara sarılarak tamam Şubat'ta olmadı, Mart'ta da olmayacak gibi görünüyor. Nisan'da benden geçti. Mayıs'tan itibaren 100 milyon aşın var falan diye üfürdüklerini, salladıklarını duyuyorsunuz. Tek bir gündem maddesi yok. O yüzden hepsini bir arada konuşalım. Ama her zaman yaptığımız gibi, eğer sizin için de bir sakıncası yoksa, ben önce yayın açısından bir anlatayım size. Neyiz, neredeyiz, ne yaptık, son ay nasıl geçti? Bir parça onu görelim. Şimdi yayının bir kere en önce söylenmesi gereken şey şu. Bugün ayın 26'sı, 5 gün sonra Periskop macerası bitiyor artık. Periskop tarihe karışacak. Fena mı olacak? Hiç de fena olmayacak. Büyük bir sahtekarlıkla tarihe karışacak. Bunu söyleyelim. Yani elimden geleni yapıyorum ama bir arpa boyu yol gidemedim. Gerçekten çok büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız. Önce onu söyleyeyim. Benim açımdan değil ya, benim açımdan ben dolaylı etkilenenlerdenim. Asıl sizin açınızdan. Bu yayını desteklemek için kullanılan şu süper kalpler yıldızlar hikayesinde biliyorsunuz 3 yıl önce büyük bir gaz verildi. Şu anda sadece 7-8 ülkede ama bundan sonra her yerde geçerli olacak. Siz biriktirin falan filan diye. Resmen dolandırıldınız. Alenen Periskop sizi dolandırdı. Ve şu dakika itibariyle orada biriken en son haliyle son durumunu söyleyeyim size de her seferinde tekrarlıyorum. Bilinçli olarak yapıyorum bunu. Aklınızın bir yerinde kalsın. Çünkü ciddi anlamda Türkiye için farklı durumdayız biz. Yani diğerlerinden çok daha önde. 1.306.824 yıldız, 43.217.891 süper kalp var orada. Bunu parayla satın aldınız siz. Ne kadar olduğunu bile bilmiyorum. Ne kadar ettiğini de bilmiyorum. Defalarca yazdım ama gerçek bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıyayız. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu mecradan yayın yapıyoruz. Aman ona dokunur, bunun ucuna gider falan. Geçin bunu. Bu dolandırıcılık resmen. Alenen hala şu anda hala hazırda. Aynı şey duruyor, fotoğraf duruyor. Siz biriktirebilirsiniz, sıkıntı yok. Mesela başvuru yaptım ben kendilerine. Dediler ki kalıcı olarak reddedildi başvurunuz. Kalıcı olarak mı? Gerekçe ne biliyor musunuz? Bahsedilen bölgede yaşamıyorum. Ben daha önce de yaşamıyordum. Sen söyledin zaten bunu. Çok profesyonel bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıyayız. Ama 5 gün sonra Periskop bitiyor. Bundan sonra ne olacak? Şu olacak kafamdaki, o önümüzdeki hafta içinde, bu hafta sonunda dahil olmak üzere biraz bunları planlayacağım ve halledeceğim. Bir kere yayın muhtemeldir ki Facebook'tan da devam edecek ama orada bir ayrıntı var, bir bölüm var. Facebook'tan canlı yayın yapmak değil de oradaki patronsuz sayfasının içinde bu canlı yayını paylaşmak gibi. Şimdilik en azından kafamdaki o. Canlı yayın mecra olarak, ağırlıklı olarak zaten bu yayın Twitter'a aktarılacak. YouTube'la beraber devam edecek. Yani çok bir şey değişmeyecek. Sadece şu uygulama, bahsettiğimiz uygulama, Periskop denen dolandırıcı uygulamadan vazgeçeceğiz. Zaten olmayacak bu saatten sonra ama bu mücadele de devam edecek. Yayın nerede? Son ay içinde ne yaptık, ne kadar ilerledik? Bir kere şu dakika itibariyle yayın 114.000 aboneye sahip YouTube üzerinde. Bu hiç fena bir rakam değil. Neden? Çünkü günlük izlenmelere baktığımız zaman sizler de görebilirsiniz bu rakamları. Ben size söyleyeyim de mesela dünkü yayınların toplam sadece YouTube'daki izlenmeleri yatay çekmeseler iyi ülke aslında 22.000, Gazete yayınında 12 bin kez izlenmiş durumda. 34 bin sadece burada izlenmesi var. Aynı şeye Periskop üzerinden bakalım. Çok kabaca sayıları siz de bilin, siz de görün. Hani burada bu yayında buluşuyoruz da gerçekten neye derman bu diye düşünecek olursanız. Gündem yayını yatağa çekmeseler İyi Ülke aslında 26 bin. Gazete yayında 8200 izlenmiş. Yani kabaca 35 bin kişi de burada var. Tıpkı burada olduğu gibi. İşte aşağı yukarı böyle baktığınız zaman podcastlerle birlikte günlük 100 bin izlenme, takip edilme düzeyinde. Hatta üzerinde de hani kabaca öyle söyleyelim. Bu takiplerin içinde podcast anlamında neredeyiz? Onda bize gösterge olabilecek birkaç tane unsur var. Bir kere podcast işi Türkiye'de bayağı yayıldı. Benim de çok desteklediğim bir şey bu. İnsanlar anlatsınlar dertlerini, iyilerini, kötülerini ayırt edersiniz siz. Hepimiz edebiliriz. Dinledikten sonra 5 yani dakikanıza mal olur en fazla. Bakarsınız ve dersiniz ki yani bundan bir cacık olmaz. Ya da dersiniz ki hakikaten pırıltı var bunda ya. Evet, benim aradığım şeylerden bir tanesi bu. Olabilir. O podcastlerden de en rahat bizi örnekleyebilecek her alandan olduğu gibi. Apple ürünleri kullananlar içinizden herkes yapabilir bunu. Ben de yapıyorum şu anda. Mesela şu dakika itibariyle Türkiye'de en popüler haber podcastleri arasında 5 numaradayız biz. Yayınlar bölüm olarak da değerlendiriliyor biliyorsunuz. O bölümler arasında değerlendirildiğinde de ilk 10 içinde hemen bakalım. 4 numarada otobüs yayını var. 5 numarada 23 Mart gazete yayını var. 8 numarada bilgi yok söylenti çok yayını var. Gündem yayını. 9 numarada 24 Mart gazete yayını var. Yani ilk 10 taneden 4 tanesi bizim, %40'ını oluşturuyor. Hiç az bir şey değil. Top Shows Türkiye'de her alandan ama yani on binlerce podcast'in bir araya geldiği bir bölüm daha var. Bunun içinde işte müzik podcastleri, psikoloji podcastleri, geyikler, aklınıza ne geliyorsa her alandan podcastler var. İyileri kötüleri hepsi bir arada. Ama bunlara baktığınızda da Türkiye'nin en popüler podcastleri arasında 44 numarada Medyascope, 45'te biz varız. Gayet iyi. Aynı şekilde burada da hani 45'e bu kadar on binlerce podcast'in arasında nasıl girmiş diye düşünecek olursanız bölümlere baktığınızda göreceksiniz. Çünkü bölümlerde bizim yaptığımız yayınlar yer alıyor. Yani oradan girdiğiniz zaman da anlıyorsunuz neyin ne olduğunu, ne kadar devam ettiğini, nereye geldiğini. İş bu noktada en büyük yenilik dediğim gibi Periskop'un bitmesi olacak. Hayatımızda bir şey değişecek mi? Vallahi İşin aslı bugüne kadar defalarca Periskop'tan çıkabilirdik. Yani bu dolandırıcılığı ilk fark ettiğim zaman 3 sene önce gönül rahatlığıyla ben bunu yapabilirdim. Ama burada da anlatmıştım. Bu yayını izleyenler arasında, yaşı biraz daha ileri izleyicilerimiz arasında, yakınlarından yardım alarak, destek alarak bu uygulamayı cep telefonlarına, tabletlerine indirmiş insanlar var. Ve onların hayatları çok değişsin istemedim. Onlar o gelen bildirim sesiyle çünkü başlıyorlar ve çok yenilik yapma şansları yok. O yüzden gidebildiği kadar gitsin demiştim. Zaten bu kadar. Bundan sonra yandım desek yok. Ve bitecek. Ondan sonrası için de dediğim gibi böyle devam edeceğiz. Bunun dışında ikincisi soru cevap yöntemiyle yapacağız ama bu ayın Mart ayının içinde gazetecilik açısından bence en önemli tartışma konusu. Enver Aysever'in kendisi de zaten açıklama yaptı, evrakı sundu, belgelerle bahsetti. Enver Aysever'in Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle, çünkü haber böyle çıktı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle yaptığı okuryazarlık kursu, yani bir parça böyle metin okumanın nasıl olduğunu anlattığı, edebiyata yaklaşmanın, hoşlanmanın nasıl olduğu şeklindeki kurslar vermek üzere yaptığı sözleşme iktidar basını tarafından, iktidar medyası tarafından ortalığa yayıldı ve bununla birlikte bir sorgulama başladı. Eş zamanlı olarak topa aynı noktadan giren, bence çok büyük hataydı bir daha söylüyorum. Benim de çok eskiden beri tanıdığım, çok sevdiğim bir abim Faruk Bildirici'nin. Burada gazetecinin yaptığı işlerle, yapabileceği işlerle meslek kurallarını, evrensel etik ilkelerini karşılaştırması sonucunda ortaya çıkan bölüm benim de itiraz ettiğim bölüm oldu. Ve hala aynı itirazı devam ediyorum. YouTube sohbet açılacak mı? Açılmayacak. Orası öyle. Yani orası değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü oranın derdi para pul falan değil. Oranın derdi orada bir hakaret edecekse adıyla edecek ki ben de peşine düşeceğim. Ümüğüne çökeceğim. Çünkü orada sallamak çok zor. O yüzden açılmayacak orası. Faruk abi de gazetecilerin, özellikle medya çalışanlarının bu tarz ticari ilişkiler konusunda daha hassas olmasını, gazetecinin ticari kazanç elde etmesinin yanlışlığı üzerine dikkat çekti. Ben de itiraz ettim. Kendisi dedi ki hayır, benim kastım böyle bir şey değil. Yani benim de mesela içinde bulunduğum grup YouTube'dan sonuçta reklam geliri elde ediyoruz. Ve bu gelir bir şekilde vergiye tabi bir gelir. Yani adı üzerinde ticari kazanç bu. Ama yaptığım ticaret değil, bunu anlatmaya çalıştım. Bu tartışma devam etti. Şimdi Enver'le ilgili bölümde işin son olarak Mudanya Belediyesi ile ilgili böyle bir şey çıktı ve bir danışmanlık yaptı, kendisinin ortaya çıktı. Bakın ben bir daha söyleyeyim bu konudaki görüşümü. Belediyeler kamu kaynağı kullanan kurumlardır. Nasıl kullanırlar? Seçimlerde o yüzden hani bas bas bağırırlar. Gelin yerinizde işte nüfusa kayıtlı olduğunuz yerde oy kullanın ki biz de o ödeneği alalım falan diye. Haklılardır. Aynı zamanda bir takım vergiler toplanır. Oradan kendilerine düşen pay vardır. Onları alırlar. Belediyeler böyle yaşarlar. Yani halkın parasını halk için harcarlar. Ben mesela bir gazetecinin, bir belediyenin düzenlediği okuma şenliğinde, bir imza gününde, bir atölye çalışmasında bulunmasına ve bunun karşılığında para almasına karşı falan değilim. Gazeteciler nasıl yaşayacak? Mesela ben emekli olmuş bir gazeteci. Emekli maaşım var. Onun dışında gelirim, tek gelirim bu. Zaten bunu devlete de beyan ettiğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hatta Enver bir adım öteye geçerek dedi ki gazeteciler mal beyanında bulunsunlar. Vallahi bence çok akıllıca bir şey değil. Çok gerekli bir şey de değil. Ama bulunayım mesela bu ev. Burada sorun, bizi kurtaracak tek şey açıklık. Sadece açıklık. Yani gazeteci çalışmasın, gazeteci taş yesin, gazeteci gebersin açlıktan demek işin kolay tarafı. Ama burada yaptığını, ne yaptığını, nasıl yaptığını, ne üzerinden yaptığını ve nasıl vergilendirdiğini gösterdiğin sürece bence sorun yok. Sorun şu bölüm olabilir. Mesela gazetecilik meslek ilkeleri açısından şu ana kadar tanımlanmış şeyler, bugünün gazeteciliğini kıyas karşılamıyor. Nasıl karşılamıyor? Benim yaptığım faaliyet gazetecilik faaliyeti değil mi? Sizce yani bu burada yaptığım şey bir gazetecilik faaliyeti değil mi? Haber, haber üzerinden değerlendirme ve aynı şekilde o haberin geçmişini, geleceğini burada oturup masaya serme. Bu gazetecilik faaliyeti değil mi? Ben ticari kazanç elde ediyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ben tüccar mıyım? Eğer tüccar olsam mesela bu yayını farklı ölçülerde, farklı niteliklerde de yapabilirim. Hayır, böyle değil. Yayının adı patronsuz zaten. Gazetecilik etik ilkeleri açısından yeniden tanımlanmaya ihtiyacı var bu mesleğin. Bugünün koşulları içinde ve buna böyle bakmamak zorundayız. Burada bizi kurtaracak tek şey bir kez daha söylüyorum. Açıklık sadece. Açıklık, kimin ne yaptığı görülmeli ki üzerinde değerlendirme yapabilmek kolay olsun. Hangi belediyeden ne iş yapıldığını. Şuna mesela ben de karşıyım. Ya Türkiye'de öyle bir şey var ki mesela iktidar belediyeleri iktidara yakın gazetecilerle, muhalefet belediyeleri muhalefete yakın gazetecilerle çalışıyor. Sadece dön baba dönelim aynı isimde. Hep. İyi de Enver burada ortaya çıkartılacak tek isim değil ki, haksızlık yapılıyor. Haksızlık yapılıyor. Ya sürekli söyleşilere giden gazeteciler sürekli. Arkadaş nasıl bir boncuk var ki kendisinin çıkarımlarında? Nasıl buluyorsunuz ki yani Türkiye'nin A'sından Z'sine kadar dön baba dönelim? Halk bunu istiyor. Nereden biliyorsun? Bence belediye başkanı onu istiyor. Belediye başkanı popülerite devşirmeye çalışıyor onun üzerinde. Bakın bir daha söylüyorum. Bizi kurtaracak tek şey açıklık. Sadece bu. Kim kimden nasıl bir iş yaptı? Bir kere gazetecilik faaliyeti dışında bir iş yaptın. Ya yazarlık ya. Düşünsene, kitap yazıyorsun. Bir söyleşiye gidiyorsun, bir grup insan ayaklanıyor. Diyor ki, yazarın kitabını belediyede paralı tam. Hadi ulan oradan. Neyle yaşayacak bu insanlar? Neyle yaşayacak? Bir anlatsana bana. Öyle tuhaf bir güruh var ki, özellikle sosyal medyada örgütlü. Mesela bu insanlar için en iyi gazeteci çulsuz gazeteci. Gerçekten. Açlıktan gebersin. Gebersin açlıktan. Acayip muteber. Ama sormaz bak. Sormaz ya, sen ne yersin, ne içersin, ailen nasıl geçiniyor senin ya? Hakikaten aç mısın, tok musun? Yayında kullandığın ekipmanı nasıl aldın? Bunları sormaz mesela. Sadece oturduğu yerden sallar. Bir de mail atar, mesaj atar. Şunu da yalnız şöyle yapalım. Onu o öyle olmaz yalnız. Bu arada bakarsın mesela kendi adını bile yazamaz. Nickname'i, mahlası, rumuzu. Acayip saçma sapan Angel 24'tür mesela. Yazamaz. Ama sana akıl vermekten geri durmaz. Asla. Mesela senin nasıl bir risk alarak yaptığını, bu işi yapabilmek için neleri göze aldığını asla düşünmez. Oturduğu yerden sallar. Ve bak, bu yayın bitsin, 2 gün sonra hatırlamaz. Ciddi söylüyorum. Kalıbımı basarak söylüyorum. 2 gün sonra hatırlamaz, esamesi okunmaz yayın. E şimdi böyle bir durumda, bugünün düzeni içinde neden ona göre kurgu yapmak zorunda olayım ki? Gazeteci olan benim. Kardeşim, bu işin kuralları varsa beni bağlayan kurallar. İzleyiciyi bağlamıyor bu. O zaman o kurallarda itiraz ettiğim yeri net olarak ortaya koymak zorundayım. Bir kere bu yeniden tanımlanmak zorunda. Nokta. Çünkü o tanım bugünü karşılamıyor. E bugünü karşılayacak tanımı yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ekran yalakalarına göre mi? Yo. Dün işte sosyal medyada paylaştım. Televizyona çıkmış. Ya aslında Türkçe'de çok güzel bir söz vardır bunlarla ilgili. Hani seyislikleriyle ve karıştırdıklarıyla ilgili olarak, ama gerek yok gerçekten. Normalde Abdullah Gül'ü görse eli ayağı birbirine girecek, tükürüğünü yutup boğulacak tipler televizyonda şöyle oturmuş. Yani Gül'ün tavzı da tavrı falan böyle konuşuyor abuk sabuk. Koyunun olmadığı yerde gerçekten Abdurrahman Çelebi çünkü bu herifler. E buna göre mi belirleyeceğiz biz? Ha bak, bunu yazıyorsun. Mesela sosyal medyadan biri de altına şunu yazmış. Abdullah Gül'e olan sevginiz de takdire şayan. Estağfurullah, sizin gerizekalılığınızın yanında esamesi okunmaz. Yani buradan sevgi mi çıkarttın? Oradaki ismi değiştir. Fahrettin Cürekli Batur yazanı. Ne fark eder ki? Anlayış anlayış. Ve bugün iş bu noktaya gelmişken biz gazetecilik tanımını kime göre yapacağız? Çok özür dilerim. Yani yalı dairesi alıp taksidini ödeyene göre mi? Adını söylemekten aciz, paçoz, İnönü muharebelerinden dolayı İsmet İnönü'nün isminin oraya verildiğini düşünen. Mesela bunlara göre mi belirleyeceğiz? Ya da köşesinde reklam yapan, bunun karşılığında 75 senedir yatak satın alan, don satın alan, don verilen kendisine. Yatağının başucundaki komodinden kıçındaki donuna kadar her şeyi promosyon olan insanlara göre mi? Hayır kardeşim, bu işi yapan insanlara göre belirleyeceğiz. Ve ben onlardan bir tanesiyim. Bu kadar açık yüreklilikle de söylüyorum size. Ama insanlar anlıyor ki bir yerde böyle bir racon kesilsin, sonra kimse konuşmasın. Yok ya, yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle bir şey. Gazetecilik, meslek, etik, ahlak ilkeleri bugüne göre tanımlanmak zorunda. Çünkü birçok kişi açıkta kalıyor, iyisiyle de kötüsüyle de. Yeniden tanım yapılmak zorunda. Bu o kadar acil bir ihtiyaç ki, Türkiye'de mesela basın kartının kimlere dağıtılacağını düşünebilmek kadar acil bir ihtiyaç. Fahrettin Altun kim ya? Bana basın kartı verecek. Kim? Gazetecilik mesleğinde işi ne? Bugüne kadar ne yapmış? E o zaman gazetecilik örgütleri mutlaka ama mutlaka, bugün değilse de yarın yapacak bunu. Basın kartı oradan alınacak. Fahrettin Altun kim ya? Birinin maaş vererek iş başına getirdiği bir adam. Bu kadar basit. Sen kimsin de bana kart vereceksin? Ya da bir gazetecinin, birinin gazeteci olup olmadığına sen karar vereceksin. Tıpkı onun gibi oturup belirlenmek zorunda. Türkiye'de bu kriterler çok esnedi. Çok abuk bir yere geldi. Ve bunları söylediğin zaman bir takım insanları, hani böyle sureti aktan görünenler de zaten kafadan takılanlar da, hepsini karşına alıyorsun. Vallahi kusura bakmayın. Bundan eğer tırsan biri olsam 6 senedir bu yayını yapmazdım. Yani bu sevilmek üzere yapılmış bir yayın değil. Ben mesleğime borçluyum sadece. Benim işim bu. Diyorum ya, bir gazeteci hakikat dışında kimseye borç taşımaz. Öyle bir küfesi olamaz. Öyle bir yükü olamaz. E o zaman da yani aman bunu söylerim bu çekinir, öbürünü söylerim bu alınır. Geç bunları ya. Kim alınıyorsa, ne düşünüyorsa düşünsün. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ortaya koyduğumuz şey dosdoğru olmak zorunda. Ve 500. kez söylüyorum. Bizi kurtaracak tek şey açıklık kardeşim. Açıklık. Yani o vergi levhasını açıklasın, öbürü mal varlığını açıklasın falan. Bunlar değil ki hikaye. Kamu kurumları açıklasın kim ne yapmış. Yani şunu, Enver Aysever'le biz 1 sene boyunca okuma yazma kursları yaptık. Okur yazarlık, yani medya okur yazarlığı kursu yaptık. Edebiyat öğrettik insanlara. Karşılığında 328 kişi katıldı. Bu 328 kişinin yazdığı makaleler bunlardır kardeşim. Yazsana belediyenin sayfasında, açıkla biz görelim. Ne işe yaramış o kurslar? Kurslar işe yaramadıysa o zaman dönüp Enver'e diyelim ki birader sen bunu niye yaptın ya? Yok eğer 300 kişiye, 50 kişiye, 60 kişiye dokunduysa, işe yaradıysa bence bir sıkıntı yok bir belediyenin kimle çalıştığı konusunda. Yeter ki açık olsun. Anlatsın, eleştiriye de açık olsun. Neden o diye sorabilsin insanlar. Bunda kötü bir şey yok ki. Yani şu soru hiç de kırılacak, üzülecek bir soru değil. Türkiye'de edebiyatı Enver Aysever mi öğretecek? Türkiye'de edebiyatı Ünsal Ünlü mü öğretecek? Bunda bir sıkıntı yok. Daha iyisi varsa önerirsin. Bunu yapan belediyelerin muhtemelen öyle olmalı. Eğer yoksa çok büyük hata. Mesela bir komiteleri olması lazım. Kent komiteleri, bunlar yapılmalı. Onlar karar veriyorsa belediye halk için bu parayı harcamakta bence bir beis yok. Hiçbir zaman bunun aksini düşünmedim. İnsanlar böyle yaşayacaklar. Çok normal. Ayrıca şu kafadan da hemen kurtulmak gerekiyor. Çok hızlıca kurtulmak gerekiyor hem de. Ya sen solcusun. Evet. Sen bizim etkinliklere gel, para alma. Oldu, ben sol mu yiyeyim mesela? Benim eşim, oğlum falan sol mu yiyelim biz? Onu tüketerek mi yaşayalım? Neden? Ya bizim çok heyecanımız var, paramız yok. Heyecanlanma o zaman. Bak söylüyorum sana, heyecanlanma o zaman. Yapacağın iş gönüllülük esasıyla yapılacak bir işse ben seninle varım. Ama yok, ya mesela yayıncılık mecrana çıkıyorsan, tamam mı, yayın yapacaksın diyelim. Biz çok heyecanlıyız, acayip yayın yapacağız. Evet, ama paramız yok. Yapma güzel kardeşim, yapma. Yapma. Bu işi yapacak herkese önerdiğim gibi. Bak, başarısız olmayı göze alıyorsan yap. Türkiye'de defalarca örneği yaşandı ya. Üstelik tırnak içinde solcu arkadaşlar yaptı. Defalarca insan dolandırdılar. Defalarca. Bu ne? O arada çarpılan insanlar ne hale geliyor? Bunu söylediğin zaman bütün bunların çıktığı yer, hatırlayacaksınız. Efe, sevgili Efe Kılıç, 28 yaşında bir genç kardeşim. O demişti ki, Ünsal abi sen hep solcuyum, hayata soldan bakıyorum diyorsun. Sen solcu falan değilsin. Hatta daha ağırlarını da yazmış. Kapitalistsin sen. Sağ mantıkla yaklaşıyorsun. Mesela marka seviyorsun sen. 500 lira fazla verip alıyorsun. Aynen böyle yazmış. Bak hayatım, ben böyle bir şey yapmadım. Hiç yapmadım. Ama senin kafanla, hani demişsin ya bana, ben işte birinci sigarası içip paçoz dolaşan biri değilim. Chopin dinlemeyi severim, caz severim falan. Boş ver bunları. Onlar senin kişisel zevklerin, beni ilgilendiren onlar değil. 28 yaşında hayata böyle bakman çok normal. Hatta bakmazsan bir sakatlık vardır. Ama yaşamın gerçeklerini düşündüğün zaman kişisel zevkleri birilerini çiğnemeden ama kendin için yapabileceklerini, kişisel mutluluklarını, ne kadar önemli olduğunu anladığın yaşta bunları da anlayacaksın. Şu saatten itibaren ben sana ne söylesem aynı. Ama yani öyle şeyler söylemişsin ki, bunu gençliğine, heyecanına veriyorum. Üslubun çirkin değil ama aralarda mesela öyle bir yere getirmişsin ki, beni marka takıntılı Emine Erdoğan'la benzetmişsin. Yani normalde devamını okumamak lazım aslında. Gerçekten devamını okumamak lazım. Ama değil. Derdini ısrarla anlamaya çalışıyorum senin. Israrla sen de yazıyorsun çünkü. Ama diyorsun ki mesela, birebir aynı tişörte sol göğüs hizasında timsah logosu olduğu için 500 lira verilmesini eleştiriyorum. Vallahi ben de eleştiriyorum. Ben vermedim. Ben vermedim öyle bir şey. Şimdi diyeceksin ki, üstünde böyle bir şey vardı. Çok sevdiğim insanların hediyesiydi. Bak, benim karşı çıktığım hikaye şu. Bunu sana anlatmak zorunda kalmak bile zul. Sen istiyorsun ki böyle şeyleri kimse kullanmasın. Böyle bir durum yok. Bunu engelleyemezsin ki. Ama tekrar söylüyorum, 28 yaşında böyle düşünmemen yanlış olurdu zaten. Doğru yerdesin. Sadece hayata bir parça daha esnek bakmanı tavsiye ederim. Yani içeride söylemişsin işte, sen çocuk okutuyormuşsun falan, bunları söylüyorsun ama sen kapitalist davranarak, hatta bir yerde öyle bir şey söylüyor ki, ya senin yaptığını dindarlar da yapıyor diyor. Yani dindar, hatta öyle acayip bir şey söylemiş ki, yani yerini bulmam lazım. Sizin yaptığınızı zengin dindar iş insanları da yapıyor. Efe, biraz ayıp etmişsin be. Gerçekten biraz ayıp etmişsin. Yani bu ikisini birbirine benzetip yakınlaştırıyorsan hakikaten ayıp olmuş. Müsaade edersen ben bundan sonrasını yanıtlamayayım artık. Çünkü tadını kaçırmışsın buradan sonra. Ayıp bunlar. Yani bir insanın yaptığı iyiliği anlatması ne kadar ayıpsa, bu iyiliği mukayese ederken, başka bir şeyle kıyaslarken, temelinden kopartıp ayrı bir yerde tartışmaya çalışmak da en az o kadar ayıp bana kalırsa. Bence sen o ayıbı yapmışsın. Artık bundan sonra yapmayalım. Olur mu? Teşekkür ederim yazdığım, çizdiğin için. Yani bu muhabbet aslında başından beri böyle başlamıştı, böyle devam etmişti. 25 dakikanızı ben yedim. Bundan sonrasında siz sorun, artık devam edebiliriz. Ben şuradan YouTube'un chat odasını da açayım. Oradan da göreyim ve devam edelim. Hadi bakalım başlayalım. Buyurun. Bir kere şu danışmanı soracaksınız muhtemelen. Bu nedir diye. Görgüsüzlük. Başka bir şey değil. Develik bu. Parayı bulduktan sonra sapıtmak, tozutmak çok normal. Yani dünya görmediği, başka bir zevki olmadığı için muhtemelen bir yerlerde karşılaştığı abuk sabuk şeyleri zevk zannediyor. Çok pahalı arabaların içinde uyuşturucu kullanmak falan. Rezalet bunlar ya. Gerçekten rezalet. Ama bu develere yakışmıyor mu? Yakışıyor. Yakışıyor. Çünkü bunlar parayla ne kadar bozulabileceğini gösteriyor işte insanların. Hatırlayın, ben çok sık hatırlatıyorum size. Bülent Arınç'ın daha iktidarın, hatta kendisi de meclis başkanıydı o zaman. Herhalde birinci yılı falandı. Bizim camiayı üç şey bozar diye bir röportaj vermişti. Hafızam beni yanıltmıyorsa Milliyet'e. Milliyet'ten Saliha Çolak'ıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Üç şey bozar. Para, şöhret ve kadın demişti. Bir bakın, bu üç şey ne biliyor musunuz? Aç oldukları şeyler. Hayatlarında görmedikleri şeyler. Ama parayı bulduktan sonra ne hale geldiğini görüyorsunuz işte. Buyurun. Türkiye'de üretilen timsallı tişört marka olmaktan çıkalı çok oldu demiş Levent Oğuz. Ya bir önemi yok ki. Marka olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani tanesi 30 liradan her 2 ayda, 3 ayda bir parça parça olacak 3 tane tişört giymek yerine gerçekten 100 liralık bir tişört alıp bir sene kullanmak çok daha evla. Ali Ozan Salman, Ünsal abi, ben yine Ankara Sanat Tiyatrosu'nu soracağım. Biraz gündemden uzak ama farklı bir gelişme var mı acaba? Yok sevgili Ali Ozan Salman. Yıl sonuna kadar kirası ödenmiş durumda. Şu anda gelişme, farklı bir gelişmesi yok. Bilkent sahnesinde de Ankara Sanat Tiyatrosu devam ediyor. Erdem Bey, Ünsal Bey, neden kritik açıklamaların değişikliklerin hepsi piyasalar kapandıktan sonra yapılıyor? Yapılan işin ne kadar doğru olduğunu bilincinde olmak mı? Doğru Erdem Bey. Yani utanırsanız bir şey yapmaktan yazmayın lütfen. Utanırsanız bir şey yapmaktan kimsenin olmadığı saatlerde yaparsınız. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Saramago'yu, körlüğü konuşurken bir cümle kurdum orada. Dürüstlük dediğiniz hikaye, kimse sizi görmezken ne yaptığınız. Yoksa öbürü ne olacak? Tribünlere oynamakla da kıyaslanır öbürü. Ama kimse yokken ortada, kimse sizi görmezken ne yaptığınız. Burada ortaya çıkartmak zorundasınız şimdi. Anlatmak zorundasınız. Ziraat Bankası Genel Müdürü, Bankalar Birliği Başkanı istifa ediyor mesela. Dün normalde piyasalarda insanlar, bugün Ziraat Bankası Genel Kurulu var ve orada işte göreve devam etmeyeceğini söyleyecekmiş, antin olacakmış, kuntin olacakmış. Çok daha belirleyici bir kare fotoğraf vereyim ben size. Bak aklınızda olsun. Bir kare fotoğraf. Aynı kişi, ismini anmaya bile gerek yok. Diğerinin de anmaya gerek yok. Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra Merkez Bankası'nın bugünkü başkanı ilk kare fotoğrafında sağ tarafında kim duruyor, dikkat ettiniz mi hiç? İlk fotoğrafı da. Medyaya servis edilen ilk fotoğraf. Kim var yanında? Dün akşam istifa eden beyefendi. Niye? Ya çok net, çünkü artık bankacılık sektörü gerçekten çok kritik bir düzene girdi şu anda. Ve bu saatten sonra atılan tutulan, bakmayın başınıza damat kadar taş düşsün be falan denildiğini, artık insanlara güven verecek, yani kim verecek güveni bilmiyorum, güven alacak kimse var mı, ama insanlara güven verecek piyasa profesyonellerine ihtiyaç var. O yüzden muhtemelen işte kabine revizyonu falan da soracaksınız. Daha önce söyledim, anlatayım bir kere daha. Bir kere bakan olmanın bir önemi yok. Niye yok? Sizi sallayan yok ki. Sizi sallayan yok kardeşim. Umursayan yok. O yüzden bireysel yalan söylemek zorunda kalıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı'na bakın. Yani adamın söylediğini, ne söylediğini anladınız mı siz? Son 2 aydır. Yüz yüze eğitim, yüz yüze sınav, okullar açılacak, okullar açılmayacak, bilim kurulunun tavsiyesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı, isteği. Sen ne işe yararsın abi? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Sağlık Bakanı. Demin işte Erdem Bey'in sorduğu hikaye. Bir ülkenin sağlık bakanı neden gece saat 1.30'da tweet atar ya? Neden bir ülkenin sağlık tablosu, pandemideki sağlık tablosu gece saat 11'de açıklanır? Niye? Açıklayacağın şey kötüyse bırakır kaçarsın çünkü. Bu kadar net. Bu arkadaşlarınki de kötü. Ne anlatacaksın? Hani ekrana mafya kıyafetiyle Yiğit Bulut çıkartmakla olmuyor ki bu. Kimse sallamıyor, bakın gülüyor. Ya arkadaşlar, bakın, hatırlıyor musunuz? Bir şöyle hızlıca 15-16 senelik toparlama yaptığımız zaman burada söylemiştim. Tayyip Erdoğan'ın parti kurulduğundan beri yaptığı bir kritik hata vardı. Çok çok kritik bir hata bu. Gerçekten. Yani bu aslında kendi gücünü tescillemek, insanların bir parça gözüne sokmak için yaptığı bir şeydi ama ters tepmişti. İkincisi yapıldı şimdi. Bu birinci hata sarayın inşasıydı. Yani o şaşanın, o debdebenin insanların gözüne sokulması. İtibardan tasarruf olmaz. Biz onu yapacağız, bunu yapacağız. Nereye kadar? Açlıkla sınanana kadar bir ülke. İkincisi şu son kongreler. Bakmayın siz atıp tuttuklarına. Herkes ne herze yediğinin farkında. Onun insanlara nasıl döndüğünün, insanların ondan ne anlaşıldığının, anladığının farkında herkes. Ya ben ölürken iş yerleri kapalı, esnaf kan ağlıyor, müzisyenler intihar ediyor, sahneler kapanmış, abi kafasına göre 15 bin kişilik kongre yapıyor. Üstelik bir kere, iki kere, üç kere, beş kere de değil. Bütün Türkiye'de. Çatır çatır yapıyor kongreleri. Bu ikinci kritik hata. Çok kritik bir hata. Bu ikisinden kurtulma şansı yok. Bundan kurtulabilmenin yolu 7. olağan kongrede bir manifesto açıklaması olarak söylendi. Duydunuz. Siz için de ya bırakın manifestoyu ya. Bırakın manifestoyu. Yenilik diyebileceğiniz bir tane cümle söyleyin bana. Bir tane tek cümle söyleyin. Deyin ki aha bu yeni. Söyleyemezsin ki kardeşim. Fiyaskonun kralı. Şu anda AKP daha önce söylediğim gibi bir yıldız gibi içine doğru çöküyor. Yıldızlar öyle küçülerek, çekirdeğine doğru sönerek yok olurlar. AKP sönüyor şu anda. Onlar da görüyor, onlar da biliyor, onlar da neyin nereye gittiğinin farkında. Son çırpınışlar bunlar. Ama buradan bir şey olmaz, bu çocuk okumaz. Mümkün değil. Çünkü anlatacak bir hikayen yok. Yok, ne anlatacaksın insanlara? Başörtüsü mağduriyeti. Sattın satabileceğin kadar zaten. Kadınlar üzerinden iş tutuyorsun, insanlara bir şey anlatıyorsun falan. Bakıyorsun olmuyor. Gençlere sarıyorsun. Terörist bunlar, ottur boktur diyorsun. Bakıyorsun ki 6 milyon 300 bin yeni oy var. Dön baba dönelim. Tamam işte hukuk reformu, ekonomi reformu, insan hakları eylem planı falan. Dün akşam Boğaziçi Üniversitesi'nde sadece ellerinde LGBTİ bayrağı var diye insanları gözaltına alıyorsun. Ya inandırıcı bir yönün kalmadı kardeşim. Sonra valileri çıkartıyorsun mesela. Adam diyor ki bundan sonra sosyal medyadan maskesiz görüntü paylaşan hakkında işlem yapacağız. Dayı 14 bin tane var ya. Yapsana bir işlem Allah aşkına. Hadi yap, biz de rahatlayalım Allah aşkına. Başla ucundan ya. Başla ucundan, başla rahatlayalım. Hepsini yapmanı da istemiyorum bak. 3-5 tanesini yap. Hatay'da develer var mesela. Hatay valisi de arkadaşındır. Hataylı develere mesela söyle bunu. Birbirinin üstüne çıkıp kapalı bir odada birbirlerine tükürük saçarak bağıra çağıra dans edenler var. Bir otobüsün üzerinde birbirlerini çiğneyenler var. Allah aşkına yapsana. Yap biz de görelim, diyelim ki lan helal olsun be devletin valisine. Vallahi bak ben derim. Hiç çekinmem böyle şeylerden. Helal olsun lan devletin valisine diyeyim. Baban 900 lira daha fazla çeksin diye bir çocuğa, üstelik böyle canını yakacak şekilde konuşan polis memuruna de ki babası çekmesin o parayı. Sen git Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresi sırasında içeridekilerin tamamına kes, o çocuğun 900 lirası da çıksın içinden. Desene. Allah aşkına. Bak güzel kardeşim, artık kaçacak bir yer kalmadı. AKP'nin hikayesi bitti. Çok önce bitti. Ben belki 1,5 sene önce kullandım bu cümleyi. Yok, anlatacak bir şey yok. Mağduriyet olmuyor. Mağduriyet olmadan böyle bir parti de olmuyor. İktidara gelişi de mağduriyet içindeydi. Devamında mağduriyet sağladı. İşte başörtüsü mağduriyeti sağladı. Ne bileyim Avrupa Birliği'ne karşı yapılan haksızlıklar mağduriyeti sağladı falan. Şu anda yok. Yani hiçbir şey yok ve olmayacak da. Devam edelim. Ünsal abi uzun zaman siz deyip hop... Gün içinde Umut yazmış bir şey ama. Neyse görürsek. Ömer Altun, baklayı ağızlarından çıkarma aşamasına geldikleri için seçimde gidecekler o baktan emin. Ali'nin Cumhuriyet'in değiştirilmesini istedi. Yani o biraz zorlar ya. Yavaş değiştirsinler. Yani Ayasofya Camii'nin imamını çıkartıp sağda solda bağırtmakla olmuyor ki. Bak kendi içlerinde bölünüyorlar. Bölünürken bile tam bölünemiyorlar. O kadar böyle ya omurga olmayınca bunlar yaşanıyor işte kardeşim. Bülent Turan hesapta baktığın zaman AKP grubunda önemli isimlerden biri. Sayın imam falan diye konuşuyor. Bu herifle mi? Televizyon ekranına çıkartılıyor bir sürü çapsız. Mesela diyor ki bu adam İslam profesörü. Ya kendi açısından tabii bir yorum yapabilir. Allah aşkına. İslam profesörü kendi açısından mesela böbrek ameliyatlarında yeni gelişmeler konusunda da bir şey yapsa ya, bir çıkış yapsa ya. Vallahi vardır bir fikri nasıl olsa. Ya nasıl yapıyorsun kardeşim? Ekonomi bir bilim. Sen anlamıyorsun. Yapamazsın böyle bir şey ya. Bak bunu yerleştirmeye çalışıyorlar bu zihniyeti. Meclis başkanı çıkıyor diyor ki Türkiye Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden de Cumhurbaşkanı tarafından çekilebilir. Yok ya Allah aşkına. Hadi bir çekilse ya. Yavaş çekilsin ama bir çek, Allah aşkına bir çekilsin. Bak bu bir zihniyetin yerleştirilmeye çalışılması. O her şeyi yapar. Yapamaz kardeşim. Yapamaz. Yapamaz, yapsın. Hadi. Yapamazsın ki. Yani sadece bu zihniyet yerleştirilmeye çalışıyor. Efendimiz uygun gördüler böyle. Bana ne ya? Onun için mesela işten kovulan bir adam çıkıp diyor ki şükranlarımı sunuyorum. Ya aranızdaki ilişki yani yap. Da saçma. Niye bir insan kendisini işten atana şükranlarını sunar? Ne yaşamış olabilir ki orada? Nasıl bir zulüm altındaydın? Bunlar hep bir zihniyetin yerleştirilmeye çalışılması. Sesini çıkartma. Herkese sesini çıkart. Gerekirse AKP ile ilgili de konuş. Bakanlarla ilgili konuş. Ne bileyim işte parti yöneticileri. Ama asla Erdoğan'la ilgili konuşma. Niye? Recep Tayyip Erdoğan sıradan bir parti genel başkanıdır. Diğer parti genel başkanları gibi. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Ne bileyim işte Meral Akşener gibi. Temel Karamollaoğlu gibi. Bir farkı yoktur ki. Cumhurbaşkanıdır. Halk oyuyla seçilmiştir. E doğru. Ama kendisi Cumhurbaşkanlığı makamını genel başkanlık makamıyla değişmediği için bence genel başkandır. Bir partinin genel başkanı olmayı bu kadar önemsiyorsa bence kalsın. E o zaman benden de o muameleyi görecek. Yani Erdoğan konuştuğunda televizyon kanalı değiştirmek gibi ceza muhakemesi kanununda bir hüküm yok benim bildiğim kadarıyla. Erdoğan'ın sözleri eleştirilemez diye bir hüküm yok, olmayacak da. Bunu yapabilirsiniz. Ama isteniyor ki bir zihniyet yerleşsin, asla eleştirilmesin. Yok öyle ama ya. Vallahi yok öyle saçmalık. Yani parlamentonun başındaki insan, bugüne kadar benim duyduğum en utanç verici açıklamalardan biri bu. Ciddi söylüyorum. Bakın sevin sevmeyin, üstümde kalmasın diye zaman zaman söylüyorum. Bazılarınız hoşlanmıyorsunuz bundan, biliyorum ama. Mesela 2002 yılında, 3 Kasım'dan sonra iki partili meclis kurulduğunda AKP ve CHP olduğunda meclis başkanı biliyorsunuz Bülent Arınç seçildi. Ağırlığını koydu kendi aldı daha doğrusu. O da ayrı bir hikaye bir gün anlatırım size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Balgat'taki Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki eski ilk binasında o yürütülen toplantının sabaha karşı biten toplantının içinden Bülent Arınç'ın çıkışını yumruğunu vurup meclis başkanlığının alışını falan. Anlatırım çünkü içeride isteyen başkaları da vardı ama... Sevin sevmeyin. Bakın mecliste çalışmaya başladıktan sonra ilk başlatılan hamlesi yapılan iş neydi biliyor musunuz? Parlamentonun itibarının kazanılması. Bunun için şöyle bir çalışma yapıldı. Çok doğruydu. Çok hakkaniyetli bir çalışmaydı. Bütün komisyonların, genel kurulun, meclisteki ihtisas komisyonlarının uzmanlarının çalışma düzeni, çalışma takvimi çıkartıldı ve Arınç, meclis başkanı olduğu dönem içinde her yılın sonunda bir basın toplantısıyla ne yapıldığını açıkladı. Bak az şey değil bu. Gerçekten değil. Sevin sevin benim kadar eleştirmiş olamazsınız. Kendisi partisini vatanından daha çok seven bir insandır diyorum ben. Melik Gökçek hırsız demesine rağmen ne olduğunu anlatmadığı için. Murat yazdı gerçi Murat Ağrel. Mis gibi aslanlar gibi yazdı hem de. Bakın hala tek bir itiraz yok. Edemez, söyleyemez. Çünkü söylendiği anda dava dosyasının içinde onlar çıkacak. Melik Gökçek aptal bir adam mı? Asla. Bülent Arınç, mesela komisyonlarda parlamento, kendi kit komisyonunun içinde, denetiminde parlamento adına, meclis adına hitap vermeye kendi geldi oturdu oraya. Genelde böyle durumlarda meclis genel sekreteri yollanır. Hani hep böyle olur. Hayır, kendi geldi oturdu. Soruya da cevap verdi. Ama bugün geldiğimiz yer... Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sevin sevmeyin. Eleştirin, benden daha çok eleştiren olamaz, mümkün değil. Tanıdığım için eleştiriyorum, ben bildiğim için altı boş değil eleştirim. Ama Bülent Arınç'la Mustafa Şentop mukayese kabul etmez. Ciddi söylüyorum. Yani aynı odanın içinde oturamazlar. O kadar seviye farkı var arada. Gelinen yer AKP'liler açısından da o yüzden düşünülmesi gereken bir yer. Yani sen grup başkan vekilliği düzleminde dün sabah anlattığım gibi eğer düştüğün yer senin Salih Kapısız'dan Cahit Özkan'sa oturup düşünmen lazım kardeşim. Oturup düşünmen lazım. Biz nerede hata yaptık, nerede çıtık diye. Hiç kaçınılmaz. Bunu hele yaşayan insanlar daha net görüyorlar. Çok ciddi bir kalitesizleşme var. Çok ciddi bir kalitesizleşme. Öyle böyle. İşte ondan sonra gelinen yer 3 milyon liralık bir cipin içinde beyaz porselen tabakta buruna yapılan hamle. Bu. Çok normal, parayı bulduktan sonra sapıtıyor ondan sonra haliyle. Devam edelim. Teoman Hakan, meclis başkanının oğlu girdiği sınavda 500 Türkiye birincisinden biriydi. Doğrudur, cemaat okullarından olmakla övünüyordu o zaman, değil mi? Evet. Plastik tabak mıydı Taylan Bey? Ben sanki porselen gibi gördüm. Bir de çapsız demek ki bunlar aynı zamanda. Ertuğrul Varol, Ünsal Bey biraz Galatasaray'dan bahsetsiniz. Ne anlatayım ki ben size Galatasaray'dan? Yani ne biliyorum, ne anlatayım? Mayıs ayında kongre var. Onu biliyorum sadece. Ben Galatasaray kongre üyesi değilim. Biri de tereyağı çekiyordu. Ya o bildiğinden çekmiyor. Onun kafası basmadığı için. Ciddi söylüyorum. Ona ozon çek de çeker. Klorak vur kafana de vurur. Kafası çalışmıyor çünkü onun. Kullanışlı aptal bile değil yani. Direkt Dalgıç, Ünsal abi siz de Gomaşinen bölümleri yapsanız ne güzel olur. Yani Ruşen'in yaptığı. Gomaşinen Lazca hatırlıyorum demekmiş. Ben de Ruşen'den öğrendim. Ya yapmayalım ya, onu Ruşen yapsın. Ben yeri geldiğinde yayınlarda anlatıyorum. Daha çok seviyorum onu. Bana çok daha, yanlış anlamasın kimse, kimseyi suçlayarak söylemiyorum ama bana çok daha dürüstçe geliyor. Yani yeri gelirken benim işim bu çünkü. Yeri geldiğinde ne olduğunu örneğiyle anlatmak bana daha dürüstçe geliyor. Öbürü çok zor ya. Çok zor. Konu CHP, İYİ Parti vesaire değil. Konu demokrasiden yana mısın değil misin? Evet. Bakın şimdi dün çok acayip bir gelişme oldu. Necip Türk medyası. Türk deyince faşist olduk ya. Tüh. Kaçtı ağzımdan. Necip Türk medyası dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hem İstanbul Sözleşmesi'nde hem kadınlara yönelik ayrımcılık konusunda nerede olduğunu gördü ve çok şaşırdı. Çok şaşırdı. Şok. Böyle durdu herkes. Mavi ekran. İşte burada sürekli gülüyoruz ya bunu. Bunun için gülüyoruz ya. Murat Bozkurt, 70'ine geldiğinizde yaparsınız onu Ünsal abi. Aman diyeyim, çekin burun öyle bir durumda ya. O acı çekilmez vallahi billahi. Sürekli Kore Harbi anıları anlatanlar gibi. İmamoğlu mu yavaş mı? Bir durur musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Şeye geleceğiz, evet evet, Kocaeli'de. Bir günde 6 kadın öldürüldü, eşcinsel bir birey ağır şiddete maruz kaldı. Saran İlgin Öcal Aldoğan. Valla isminizi söylerken programdan 15 dakika gitti bu arada. Doğru, onu da unutturmayın, konuşacağız. Biz neden işinde başarılı olmuş insanları hemen alıp ya sen de şunu yap diyoruz? Bak bu insanlar için çok tuhaf bir yere götürüyor mevzuyu. Biliyorsunuz hani bunu çoğu insan söylemez size. Söylemiyor. Niye? Daha önce de anlattım çünkü. Yani belediyenin kaynakları var. Nasıl kaynakları var? Yani işte yayınları var, söyleşileri var demin dediğim gibi. Belediyelerin dergileri var, bilmem neleri. Bunları söylediğin zaman seni sevmeyebilirler. Orada yazı yazamayabilirsin, danışma kuruluna giremeyebilirsin, bilmem ne falan. Ama çok şükür benim böyle bir derdim olmadığı için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri Cumhurbaşkanı olmaya çalıştığını saklamadı. Doğru mu? Bence öyle. Hiç saklamadı hem de. Bu hata mıydı? Ben ilk günden beri söylüyorum. Büyük hataydı. Çok büyük hata. Çünkü o zaman yaptığınız işleri Cumhurbaşkanı olmaya yönelik yapıyorsunuz. Ve bu görülüyor. Ama bunu insanlara gösterdiğiniz zaman aynı şekilde tepki de alıyorsunuz. Yani bir belediye başkanının yapması gereken şeyleri siz pas geçip ileri dönük yatırım yapmaya başladığınız anda insanlar diyor ki size, ya bunun benimle bir alakası yok. Yani bir sonraki aşama için çalışılıyor. Biz tam tersi bir uygulamayı, üstelik daha öncesinde hani bu konuda adı geçmesine rağmen Mansur Yavaş'ta tam ters örnekte görüyoruz. Valla bizim çok şükür acayip iyi bir belediye başkanımız var. Acayip iyi ama. Yani nasıl iyi? Mesela Ankara'da esnaf sıkıntı çekmesin diye alım yapacaksa Ankaralı esnaftan alım yapıyor. Mesela insanlar sokakta kar buz, Ankara'da sürekli kar yağıyor günlerdir. İstanbul'da yağmayınca Türkiye'ye kar yağmıyor biliyorsunuz. Doğrudur ama Ankara'da günlerdir kar yağıyor. Hele iki gün önce bayağı benim yaşadığım yerde 20 santime yakın kar vardı. O kadar. Ama belediye kendi yaptığı bir solüsyonla yolları açıyor mesela. Asfaltını kendi üretiyor. Takır takır yapıyor bunu. Kültür sanat insanlarına destek veriyor elinden geldiğince. Ve bütün bunları yaparken yani isim kullanarak yapmıyor. Ankara'da şu anda çok ciddi boyutta şehir içinde ve ilçelerin de bazılarında köylerine kadar internet kullanımı parasız hale geldi. Çoğunuz duymuyorsunuz bunu. Reklamı yapılmıyor ki. İşin bir sizin isteyerek ittirerek beni cumhurbaşkanı yapın. Beni cumhurbaşkanı yap. Ya beni cumhurbaşkanı yapar mısınız bölüm var. Bir de öbür taraftan ya bak bunu yapabilen insan her şeyi yapabilir. Bu organizasyonu beceriyorsa, Türkiye'nin benzerini yapabiliyorsa daha büyük organizasyonu da yapabilir. Şimdi getirdiğin yerde bence kıyaslaman gereken bu güzel kardeşim. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Hangisinin daha çok istediğine bak. Ben kılavuz olarak onu görüyorum mesela. Ama biz mesela burada Ankara'da 25 sene boyunca unuttuğumuz hırsız Melih Gökçek diyor yani Bülent Arınç. Onun döneminde unuttuğumuz şeylerin takır takır yapıldığını görüyoruz. Ya belediye hizmet veriyor elinden geldiği kadarıyla. Üstelik düşün bunu AKP'nin engellemesine, AKP'nin ve MHP'nin engellemesine rağmen yapıyor. Hani çok daha fazlası yapılabilir mi? Vallahi yapılabilir. Umut Erkurt, Fatih Maçoğlu'nu da analım. Analım tabii. Yani Tunceli'de harikalar yaratıyor adam ya. Harikalar yaratıyor ve bunu yaparken kendi modelini uygulayarak yapıyor. Neden? Ya burada önemli olan halka nasıl hizmet vermeyi planladın çünkü. Senin kim olduğun, ne hedeflediğin falan değil ki. Halk için ne yapacaksın? Belediye çünkü böyle bir kurum. Bunu yapmak zorundasın. Bakın Ankara'da takır takır sanat mekanları açılıyor, müzeler açılıyor. Niye yapılıyor bunlar? Bunlar kalıcı çünkü bu bugünden yarına değişmeyecek ki. Bunlar kalacak. İnsanların elinde olacak böyle şeyler. Kentler devam edecek çünkü. Ha bunun içinden bir cumhurbaşkanı çıkar mı? Vallahi bilemem. Özgür Demir, arkadaşlar konu Mansur İmamoğlu çatışması değil. Mansur'u sevsen de İmamoğlu oldu mu oy ver. Oho arkadaş nereye getirmişsiniz mevzuyu ya? Bunlar çok erken, çok. Çok erken daha bunları konuşmaya. Bizim asıl sorunumuz şu anda. Ya biliyorsunuz bunu açık yüreklilikle burada söyledim. Hatta Saniye Öner, İstanbul'da biz de Ovacık Kooperatif ürünlerini alıyoruz. Ovacık Kooperatif ürünlerini internet üzerinden siz de alabilirsiniz bu arada. Bizim önümüzdeki tercih çok net kardeşim. İyilerle kötüler arasında bu seçim. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bir yanda iyiler var. Yani mesela pandemi koşullarında evinde kalanlar, sevdiklerine sarılmaktan uzak durmayı göze alanlar, deli gibi çalışıp canla başla hayatını veren sağlıkçılar var. Öbür tarafta kongreler yapıp insanları çiğneyenler, deve güreşi yapan sığırlar, ne bileyim yani bir sürü tip var. İyilerle kötüler arasında bu seçim. Ayrım çok daha net. Figür sonra konulur. Onun bir önemi yok. Sen iyilerden yana mısın, kötülerden yana mısın? Bu kadar. Bu seçim çok daha basit bir seçim. Diyorum ya çok kritik bir hata Erdoğan'ın yaptı. Çok kritik bir hata. Kongre ben istediğimi yaparım mantığı yerleştirilmeye çalışıldığı için yapıldı. Ama çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir hata. Artık insan ya şunu propaganda sırasında şunu söylediğinde insanlar ayrıca cümle kurabilecek mi? Ya kardeşim takır takır 30 bin insan ölmüşken sen kongre yaptın. Kongre yaptın, utanmadan yaptın. Buna kurulacak bir cümle var mı? Vallahi kurulacak cümle çok dandik bir cümle olacaktır. Adınız kadar emin olun. Bu seçim bu kadar basit. iyilerle kötüler arasında. Hiç ötesi yok. Yani sağcısı, solcusu, dindarı, dinsizi falan geç bunları ya. Geç bunların hepsini geç. İyiler ne tarafta duracak, kötüler ne tarafta duracak? Buna bakacağız biz. Devam edelim. Meltem Seyfelioğlu demiş ki fişki açılışlarını özletti bize Mansur Başkan. Ya bir de fişkiyesini kırmışlardı gitmeden önce. Benim fişkiyemi kim kırdı? Tülay Berki, bir kişi iyi belediye başkanı ise o alanda kalmalı. Murat Karayalçın da iyi yapıyordu bence. Kalmalıydı, basamak olmamalı. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de çok katılırım. Mesela Ankara için gerçekten tam aşamanın kaydedileceği dönemde Murat Karayalçın gitti. Ankara için ciddi bir kesinti. Çok ciddi bir kesinti. Yeri gelmişken hani Vedat Dalokay'ı, Ali Dinçer'i de analım burada. İyi belediye başkanlarının Ankara'nın. Devam edelim. Buyurun. İknur Hanım, iyiler ve kötüler seçimi ise eğer halkın iyi mi yoksa kötü mü olduğu da yansıyacak. Kesinlikle. Çok katılıyorum İknur Hanım'ın söylediğinize. 2023'te RT'nin CHP adayı olmayacağına pek değinmiyorsunuz. Değinmeme gerek yok, olacak çünkü. Bakın burada hukuki kılıf hazırlamak kolay arkadaşlar. Ya bunu göz ardı etmeyin. Ne olacak mesela, ne düşünüyorsunuz? Kafanızda şöyle bir şey var. Bir saniye durabilir misiniz? Mesela daha önce Rusya'da uygulanan Putin-Medvedev değişimi gibi bir şey yapılacağını mı düşünüyorsunuz? Mesela şöyle mi olacak? Erdoğan görev süresi dolduğunda üst üste Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı için şunu mu diyecek? Binali Bey Cumhurbaşkanı olsun, ben de parti grubunun başına geçeyim, sonra süre dolunca ben tekrar Cumhurbaşkanı olayım. O dediğiniz burada olmaz bu topraklarda. Hele siyasal İslamcılar arasında asla olmaz. Çünkü çok iyi bilirler ki biri bir koltuğa oturdu mu hayatta başkasına vermez. Şimdi siz örnek olarak şunu düşünüyorsunuz kafanızda. Olur mu ya 2007'de Erdoğan nasıl Abdullah Gül'ü aday gösterdi? Nasıl gösterdi? Anlattım burada defalarca. Mecburiyetten, sevgiden falan değil. Mecburiyetten, içi kan ağlayarak. O sarılma var ya, dostum, kardeşim, yol arkadaşım, Sayın Abdullah Gül. Oradaki sarılma var ya. Emin olun hayatta içi hiçbir zaman bir daha o kadar acımamıştır Erdoğan. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasal İslamcılıkta böyle bir şey olmaz. Ya bunu Abdullah Gül de Erdoğan için yapmaz. Hiç kimse kimse için yapmaz. Melih Abayan demiş ki maalesef torunlarımla bile görüşemiyorum. Çok haklısınız Melih Hanım. Çok haklısınız. Ne diyeyim? Anayasa çok açık. Aday olamaz. Allah Allah Serdar Bey. Çok iddialı gördüm sizi. İddiaya girelim mi sizinle? Bugün itibariyle. 26 Mart itibariyle. Anayasa çok açık. Allah Allah. Mesela Merkez Bankası kanunu da çok açık. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma etkisi yok. Görevden laps diye alıp şunu söyleyebildim. Ya dediklerimizi yapmıyordu, aldım ben bunu. Öyle bir şey yok. Kerim Kudat, saçlarınızı daha ne kadar uzatacaksınız? Bilmem böyle gidiyor ya. Benim bir şikayetim yok. Umarım sizin de yoktur. Timuçin Berk Atalay, Patreon üzerinden mi yoksa YouTube'dan mı destek size daha faydalı? Bilmiyorum ki. Yani vergisini ödedikten sonra değişen bir şey yok. İkisi de zaten eşit oranda öpüyor. Fark etmiyor. Yani YouTube üzerinden, ama YouTube'daki katıl tuşunu kullandığınız zaman şöyle bir avantajı oluyor. YouTube oradaki kesinti oranını net halde veriyor. Doğrudur. Yani YouTube üzerinden de yapabilirsiniz. Tayfur Çiçek, 2023'ü de kaybederse köye yerleşip cep telefonumu kıracağım. Yapmayın ya. Serpil Coşan, biz programı ve sizin ritminizi yakaladık, gündemi sayenizde hakimiz de, çocuklarımız gümbür gümbür, onlar için bir yılı özetleyeceğiniz bir program mümkün mü? Nasıl bir şey yapacağız? Yani bir yılı özetleyen zaten yapıyoruz. Ünsal Bey, kredi kart bilgilerini internet ortamında paylaşmak istemeyen aylık size nasıl katkı verebilir? Bilemedim ki. Ama zaten kayıt gerekmiyor mu bunun için? Ünsal@ünsalinli.com adresine bir mail atar mısınız? Orada ben size hazırlamalı. Bununla ilgili düşüncelerimi içeren maili atayım ben size tekrar. Bakın siz için de. YouTube reklamları size ödeme yapıyor mu? Yapıyor tabii. Diyorum ya, ticaret işte. Ya en son bakın şöyle bir şey yaşandı. Yani Faruk abinin o anlattıklarının üzerine de söylemek zorunda kaldım. Burada da söyleyeyim bir daha. Ben hatta açayım şuradan göreyim ben de, yani üfürerek bir şey yapmayalım ya. Benim internet sitemde arıların dünyasını keşfedin diye bir civan arıcılığın bir reklamı var. Mustafa Civan sağ olsun hakikaten çok önemli bir destek verdi. 2 yıl önce hiç kimse ortada yokken, herkes fellik fellik kaçarken dedi ki ben şirketin reklamını vereceğim. Göbeğe. O günden beri de veriyor. Ben şimdi bal reklamı mı yapıyorum? Balcı mıyım ben mesela? Bakın artık gazetecilik hak ve sorumluluklar bildirgesinin içine bunlar konulmak zorunda. Ama mesela ben Mustafa Civan'ın Civan aracılığın bana yaptığı ödemeyi vergilendirip faturasını kesip devlete beyan ediyorum. Bunda nasıl bir risk olabilir? Yani ben burada mesela bir yayında bal üzerine iki kelam edip ama mutlaka şundan alın falan dediğimi duydunuz mu? Böyle bir şey olamaz ki. Olamaz, bu yayının mantığına aykırı. Böyle bir şey olmadı, olmayacak. Çünkü bir takım şeyler oluyor, hala oluyor. Sağ olsunlar, iyi destekler bunlar. Bir şey yapmaya çalışıyor insanlar ama mesela marka işbirliği tırnak içinde. Ayşe Armağan, you know. Marka işbirliği yapıyoruz biz. Yani gazetenin foto muhabirinin stüdyosu var. Gidiyorsun orada fotoğrafını da çektiriyorsun. Ben seninle röportajı yapıyorum. Senin kurumun bana ödeme yapıyor. Ben bunun içinden gazetenin indiragandisini indiriyorum. Foto muhabir de gazeteden maaş almasına rağmen o da stüdyosunda para kazanıyor. Ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Böyle değil. Son olarak bir ilaç firmasından sağ olsunlar. Ya biz sosyal medyada bir farkındalık kampanyası başlatacağız. Siz de katılır mısınız buna? Bir bütçe verir misiniz bize diye. Kendilerine de söyledim. Hayır, olmaz öyle bir şey. Niye? Ya gazeteci böyle bir anlamda taraf olamaz ki. Olamaz. Yani ben bunu söylediğim anda, işte bilmem ne vitaminini kullanın dediğim anda ben taraf olurum. O zaman nerede kaldı benim hakikat peşinde koşmam? Nasıl yapacağım ben? Mesela o vitamin dışında ya da atıyorum o ağrı kesici dışında herkese karşı olmuyor musun sen? Ben yapamam bunu. Para kazanmak mümkün bence ama ya hepsi muteber değil. Sağ olsunlar, tekrar söylüyorum, iyi niyetle yapıyorlar bunu. Ama olmaz, aynı mantık değil. Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırılmış. Allah Allah, öyle mi olmuş, haberim olmadı benim. Başka bir yer bulunur ya. Aa Korkmaz Rumuz DJ demiş ki Ünsal abi kredi kartını kullanmadan kanala abone olmak için İnanal kartla bu yapılabilir. İnanal, ha şu şeylerin, gençlerin kullandığı kart. İnanal kartla bu yapılabilir. YouTube'da da geçiyor. Bu çocuklar için satılan kredi kartı işini gören sanal kartlar. Migros'ta bile satılıyor. PTT bile satıyor. Bak benim haberim yoktu mesela. Böyle bir şey yapılabilirmiş. Bu arada şeyden paylaşımlar yapılıyor. Twitter üzerinden görüyorum. Mesela Mr. Pineapple Rumuzlu izleyici Beypazarı doğal maden suyuyla bilgisayarın önünde fotoğraf paylaşmış. Vallahi ben de çok severim. Ya sadece Ankara'dan olmasından ötürü değil, gerçekten iyi olduğu için. Ahmet Bayram yayın başlığında kullandığım fotoğraf için demiş ki tam da Gonçarov'un Oblomov'da bahsettiği gibi. Doğulu balkonun yıkılacağını bilir ama altından geçmekten vazgeçmez. Balkon yıkılır, birileri ölür ve Doğulu şaşırır diye. Bugün yayının başlığındaki fotoğraf için, güzel fotoğraf değil mi? Kime ait olduğunu bilmiyorum ama çok güzel fotoğraf. Evet, devam edelim, buyurun. Bugün size 3 tane de kitap tanıtacağım ha. 3 tane sağlam kitap tanıtacağım hem de hafta sonu içinde. Ben boş durmuyorum bir yandan. Önümüzdeki hafta arkadaki karartma gecelerini konuşacağız. Rıfat Ilgaz'ı. Ama Rıfat Ilgaz'la birlikte Türkiye'de aydın olmayı, aydın çilesini, hayata sorumlulukla bakmayı, benim yaşamıma düstur olan o önemli cümlesini, ya ezilenden yanısındır ya ezenden, bunun az şekerlisi çok şekerlisi olmaz cümlesini. Marco Paşa'yı, Malum Paşa'yı konuşacağız. Elbette Aziz Nesin'i, Sabahattin Ali'yi konuşacağız içinde. Bugüne kadar yaptıklarını, 12 Eylül darbesini konuşacağız. Her darbede aydınlardan intikam alınmasını konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız ama o arada okumaya devam ediyoruz. Çok güzel 3 tane kitap tanıtacağım. Buyurun, şuradan açalım YouTube'daki Efkan Yokuş, Cüneyt Özdemir sizce ne yapıyor? Ya abi hoş verin ya. Ne yapmaya çalışıyorsa, bana ne yapıyorsa yapsın. Kerem Alkin de Halkbank yönetim kurulu üyeliğinden alınmış. Yenileri gelecektir de onun için ya. Ya bu biraz şey mantığıyla. Hani oğlum gelecek, evi boşaltın. Yenisine ihtiyaç var. Hani parti kongresiyle ilgili size anlatmıştım ya. Neden insan değişecek? Değiştirmek zorundasın. Çünkü yeni gelenlere bir şey vaat etmen gerekiyor. Kocaeli'nde bir trans birey aşağılık bir yaratık tarafından, ki kendini gerçekten bir bok zanneden aşağılık bir yaratık. Daha önce de görüntülerini falan paylaşmış. Darp edilmiş ve darp sırasındaki görüntülerini de canlı yayında yayınlamış ayrıca. Dün kamuoyu baskısıyla bu aşağılık yaratık tutuklandı. Tutuklanmayanlar, bu bir kere yaşanan bir şey değil ki, dün Türkiye genelinde 6 kadın yaşadı. Türkiye genelinde o şiddeti 6 kadın yaşadı. İstanbul Sözleşmesi hala tartışılıyor Türkiye'de ve İstanbul Sözleşmesi üzerinden yalan söylenmeye devam ediliyor. Eşcinsel evliliğini işte bu kutsuyor oğlum, bak yazmış oraya 95. maddede. Allah belanı versin senin, o kadar maddesi yok onun. Açıp bir okusan göreceksin, ama bakın işte insanla deve arasındaki fark bu. Yani merak ediyorsan açar okursun kardeşim. Ama okumadan kesin bunlar şey yapıyorsa kesinlikle kötü bir şeydir falan. Ya kamuoyu ittirerek ne olacak mesela? İçişleri Bakanlığı, polis nasıl harekete geçecek? Elinde sadece bir açıklama metni okuyarak üniversitenin önünde yürüyen öğretim üyesini, 20 yıllık profesörü durdurmayı biliyorsun. Orada herif şiddet uyguluyor, hiç sallayan yok. Melik Gökçe'nin bakan olacağı iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yavaş olsun. Yavaş olsun. Bunu düşünüyorum. Melik Gökçek muhtemelen kendi yazdırıyor haberleri. Sever böyle şeyleri. Ziraat Bankası Müdürü'nün durumu nedir? Yalınmak işte konuştuk ya. Yani bu kabineye alınacağı bence kesin gibi. Ya bu öyle bir kabine olacak ki, hani normalde bunu anlatırken teknokrat kabinesi diye adlandırabilirsiniz. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde zaten profesyoneli getiriyor. Turizm Bakanı. O turizm işletmesi vardı, getir onu. Sağlık Bakanı. Hastanesi var, bunun var, gel. Sen gel. Sıvadan anlıyor musun, sen de gel. Bu mantıkla kabine kuruyorsun. Çünkü kabinenin bir önemi yok ki. Zaten bir işe yaramıyor kabine. Sağlık Bakanısın, seni sallayan yok. Ha bu arada tabii bilim kurulu üyesisin, seni de sallayan yok. Hala oturuyorsun orada ama... Atilla Temizkan, sizce yeni kabinede kimler olur? Kimse bilemez. Hep söylüyorum ya. Hiç kimse bilemez. Kim biliyorum diyorsa yalan söylüyor. Ya gönül rahatlığıyla söyleyeyim bunu. Ya yüzüne karşı yalancısın sen diye. Yalancısın, sallıyorsun diye. Meltem Hanım, Timur Akkur tweet attı. Düz koşu devam. Hatta asla eksen gibi. Ha evet. Şöyle bir geyik oldu. Bunu ben de gördüm. Timur da cevap verdi zaten. İşte yeni mecralar açılıyor. O mecralardan yayın yapsanız. Mesela takımdan ayrı düz koşuyor yalsanız. Ben de istemem. Diğer arkadaşlarımın da isteyeceğini zannetmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Çünkü o orada güzel ya. Vallahi hep böyle zamanlarda Metin Kurt'u hatırlarım ben. Ben Galatasaraylıyım biliyorsunuz işte. Bizim efsane sol açığımız. Sadece sol açık futbolcu olarak değil. Kafa olarak da sol açık. Futbol borsada değil, arsada güzel derdi. Doğrudur ya. Biz orada kalalım. Orada kalalım. Yani o yeterli. Şule Hanım, Ünsal Bey, muhalefeti yola getirmek konusunda beraber çalalım. Aman ben almayayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten kendilerinin de benimle böyle bir diyaloğa gireceğini hiç zannetmem. Bakın hep örnek veriyorum. Gururla söylüyorum bunu. Hani matah bir şey mi bu? Bilmiyorum ama ben gururla söylüyorum. Bugüne kadar 80 kere medya ile toplantılar yapıldı. Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde. Ben bir tanesine gitmedim. Çağrılmadım. Bir önemi yok. Çünkü oradaki evet efendim, sepet efendim grubunun içinde olmadım. Herkes biliyor. İyi bir şey mi bu? Bence iyi bir şey. Devam edelim. Saniye Hanım, aynı şeyi düşünüyoruz. Fark eder mi? Kim bakan olursa olsun göklerden gelen bir kararla yönetilecek. Doğru. Twitch olabilir mi Yavuz Kaya? Yok. Twitch benim için iyi bir mecra değil ya. Ya orası bir saniye yazmayayım, bir şey söyleyeyim. Ben bilmeyenler için söyleyeyim. Anlık domain yapılabiliyor. Yani anlık bağış yapılabiliyor üzerinden para. Ama burada mevzu para değil arkadaşlar. Bunu herkes anlasın ne olur. Şimdi o mecra gençlerin daha çok ne denir? Yoğunlaştığı, oyun üzerinden, geyik üzerinden gittiği mecra bence olmaz. Kadınlarla ilgili bir şey yazdınız, görmedim ya. Çok özür dilerim, kapandı. Melih Başkan'ı konuştunuz mu? Neyini konuşacağız? Ne konuşacağız ki? Bakan olma hikayesi mi? Kendi yaptırıyordur o haberleri. Devam edelim. Clubhouse olmasın. Olmaz olmaz. Merak etmeyin. Ya çok özür dileyerek bir cümle kurabilir miyim? Yani insanların orada o mastürbatif davranışlarından ben hoşlanmıyorum. Ciddi söylüyorum. Kendilerini oyalıyorlar. Hani bir araya gelip biz tartışıyoruz, siz de bizi izleyin ulan ezikler falan diye. İyi işler yapılmıyor mu? Valla 100 taneden bir tanesinde iyi iş çıkıyor, doğru. Ama ben artık hiç bakmıyorum bile. Gerçekten bir odaya girmek bile. Barış, Levent Gültekin'in failleri bulundu mu? Valla 3 tanesi bulundu. Kalan 22 kişi yok. Bakanlık teklif etseler ne cevap verirsiniz? Ya da Merkez Bankası Başkanlığı Münir Akyol. Ya böyle bir şey zaten olmaz. Diyelim ki oldu her şey. Hani böyle Mars geri gitti, retroya bağladı. Geri giderken Jüpiter'e kafa attı mesela. Jüpiter raydan çıktı. Satürn'ün çemberine daha. Onlar darmadağın oldu. Kozmos birbirine girdi. Bana dediler ki olur musun? Cevabını vereyim. Hayır. Ya benim işim değil kardeşim o. Yavuz Kaya, Pervin Buldan ne zaman konuşacak? Çok güzel soru. Ben de hala bekliyorum. Yayını izleyen Kürt izleyiciler. Sormuyor musunuz siz? Mesela bu yayını izleyen HDP'li izleyiciler. Sormuyor musunuz? Pervin Hanım ya siz bir şey söylemiştiniz. Ne zaman konuşacaksınız diye. Bence sorun. Yapmayın bunu. Yanlış yapıyorsunuz çünkü. Sessiz kalarak hata yapıyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki yani her şey eleştirilsin. Bizimkiler eleştirilmesin. İşte öyle baktığın zaman değişmiyor Türkiye ya. Milim ilerleyemiyoruz biz. Milim. Hep böyle kalıyoruz. Pervin buldum. Vallahi çok iyi soru Yavuz Bey. Tebrik ederim. Böyle anlamsız sorularla neden vakit kaybı yaşatıyorsunuz? İsim Arin mi? İlginç bir isim. Ne demek? Kışın düşen ilk kar tanesi mi? Kevser Ruhi, sürekli kovulup gelen o şizo gibi hissetmeye başladım kendimi. Posta adresi verecek misiniz? Ne için vereceğim posta adresi? Ben bir süre bir posta kutusu kullandım. Açık söyleyeyim, PTT'nin kötü hizmeti yüzünden vazgeçtim. Artık yok öyle posta kutusu. Hani posta kutusuna bir şey yolluyorsanız, aklınızda kaldıysa, öyle bir şey yok. Geri döner yolladığınız şey. Posta adresi vermeyeceğim tabii ki. Niye vereyim? Neden vereyim ki posta adresini, anlamadım. Yani bu şöyle bir şey değil. Bir müzik istek programı değil bu. Mehmet Fatih Çam, HDP yalnız Kürt kökenli vatandaşlardan oy almıyor. Çok doğru. İşte onun için özellikle soruyorum Mehmet Fatih Bey. Özellikle HDP'ye oy verenler diye onun için söyledim. Ya sorsanıza kardeşim HDP'ye oy verenler. Pervin Hanım ne zaman konuşacaksınız diye. Diğerlerinden bir farkı yok. Bugün cuma, biliyorsunuz severler. Akşama değişiklikler olur mu? Kabine mi? Olur. Bence bugün olur. Bence bugün olur. Olmak zorunda. Yani bakın bir daha söylüyorum. Normalde Erdoğan sadece insanlar istediği için bugün yapmazdı. Ama şimdi mecbur. Gidecek yer kalmadı. Devam edelim. Elmas Özcan, evet ne zaman konuşacak? Konuş lütfen. Pervin Hanım için mi söylüyorsunuz? Vallahi ben de destekliyorum. Zaten onlar dışındakiler soruyor. Hep Kürt değilim ama ben soruyorum demiş Feri Hanım mesela. Doğru. Sormak lazım. Ben sordum mesela. Pervin Hanım ne zaman konuşacaksınız? Konuşun. Böyle ortaya bir şey atıp çıkmak olmuyor. Erdem Bey demiş ki Aksoy araştırmaya göre İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhur İttifakı kadınları Mart başında %35 bilgi sahibiymiş. Şimdi iptal sonrası %60 sözleşmeyi doğru bulup istiyormuş. Yani orada okusan hani ne olur ki başka? Başka bir şey düşünemezsin. Ya bunda bir kötülük yok dersin her şeyden önce. Devam edelim. Sibel Dirlik, ben o gün sordum şimdi konuşun diye demiş. Doğru. Zelal Akgündüz, Mithat Hoca'nın Erbakan güzellemesi de iktidar için her yol müba olmamalı. Ya bu dönemin çok tuhaf bir dönem olduğunu düşün. Ben sizinle aynı şeyi düşünüyorum Zelal Hanım. Çok haklısınız ama yani o gün o tören var ya. Hatırlıyorsunuz burada o fotoğraf karesi üzerine çok konuştuk. Sevgili Serdar kardeşimin, Serdar Özsoy'un bir foto muhabiri, iyi foto muhabiri gözüyle ayırdı o kare. Oğuzhan Esiltürk'ün de içinde olduğu o kare var ya. Onu konuştuk. Gerekçesini siz de biliyorsunuz. Ama bu dönem bu acayip bir dönem ya. Ben sizinle aynı fikirdeyim. Devam edelim. Selva Hanım. Günaydın, iki evladım için ben çok korkuyorum ya siz. Hayır. Niye korkacaksınız? Ya istenen zaten bu. Tam da yapılmaya çalışılan bu. Hayır, hiç korkmuyorum. Yapmayın ya, kitap yollamak istemiş. Ne yollamak istediğinizden bağımsız. Lütfen yapmayın. Yapmayın. Yani ben öyle bir posta adresi falan paylaşacak değilim. Bakın Murat Bozkurt diyor ki 13 yaşındaki kızım dün İstanbul Sözleşmesi'ni nereden bulur okurum dedi ve bulup okumaya başladı. E tamam işte. Zaten anlayacak. Burak G. LGBT artılara karşı iyi düşmüş oradan bir tane. Devletin yaptığı sistematik baskıları da konuşalım lütfen. Ben aylık vergisini ödeyen gay bir yurttaşım ama benim bakanım bana sapık diyor. Gökkuşağı bayrakları toplanıyor, yalnız mıyız? Benim açımdan değilsiniz. Ben söylüyorum, ilk gününden beri hep burada konuştuk bunu. Sürekli olarak. Elbette yalnız değilsiniz. İnsanı ayıramazsınız ki. Hele ben hani sürekli çıkıp ben insanın insandan üstünlüğe inanmam demiş bir insandan herhalde aksini bekleyemezsiniz. Evet, biz hep beraber ses çıkarttığımızda bu işe karşı çıkanlar ne olduğunu anlayacaklar. Yani İçişleri Bakanı'nın sizi sapık diye nitelendirmesi, Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin bizim tarihimizde LGBT yok, yok, yok falan diye yalan söylemesi, bunlar normal şeyler değil. Var çünkü, yani eşcinsellik daha ilk çağlardan beri var, yazılı tarihi var. Hatta burada mesela eşcinsel edebiyat bile konuşabiliriz, eşcinsel edebiyatın acayip örnekleri var çünkü. Çok acayip. Ne bileyim yani içinde çok daha böyle erotizm düzeyi yüksek olan Cyril Collard tarzı bir şey konuşabiliriz mesela. Jonathan Ames konuşabiliriz. Ya da sadece işte burada daha önce yaptığımız gibi Said Faik konuşuruz. Ama bunu saklama şansın yok ki senin. Sakladığın zaman, üstünü kapattığın zaman yok olmuyor çünkü. Dünya tarihine gelmiş civelek taburumuz bile var. Sibel Dirlik, doğru. Sadece o değil ki. Bakın çok acayip bir şey anlatacağım size. Başka bir gerekçeyle bugün şimdi yayının sonunda bir 5 dakika sonra artık kapatacağız mevzuyu. Son 10 dakika bana lazım. 3 tane kitap anlatacağım çünkü size. Orada 6 Mayıs Hıdrellez'e ilişkin bir şeyler okuyordum. Aklıma bir şey takıldı da o onu açtı. Oradan öbürüne, oradan buna bilmem neye zıplarken. Şimdi İstanbul'da özellikle Hıdrellez geleneği biliyorsunuz Hızır ve İlyas aslında birleşmesi. Hızır İlyas yani oradan söylenerek, yuvarlanarak gelmiş ama sadece Bizans bir şey değil. Orta Doğu'da da kutlanıyor, Yunanistan'da da kutlanıyor. Benzer bayramlar, bahar, uyanış, insanlığın mutlu olduğu dönem bu. O kutlanıyor ama İstanbul'un özel bir yapısı var. İstanbul'un ve İzmir'in Türkiye'de Hıdrellez kutlamaları açısından İzmir bölümünü biliyorsunuz daha çok konuşulan. Ama İstanbul'da unutulan bir bölümü var Hıdrellez'in. Mesela eskiden İstanbul'da herkes yani parasına, gelirine göre çayıra çimene çıkma vesilesi olarak kutlarmış bunu. O dönemde çizilen bütün şeylerde, resimlerde, minyatürlerde tamamında ortada enstrümanla gidiyor insanlar. İşte kanunlar gidiyor, udlar gidiyor falan, darbukalar gidiyor. Orada böyle bir şey yapılıyor, bir kutlama yapılıyor. İnsanlar bahar geldi diye. Ortada oynayan olanlar var. Ortada oynayan olanlar var. Yani çizmiş adam. Ya alenen çizmiş işte. Bak bu anlattığım öyle çok eski falan değil. 19. yüzyılın ortası 1840'lar 50'ler falan. Ve hala utanmadan yalan söylüyor gözüm. Bizim tarihimizde yok yok. Ya bırak, ne alakası var? Sen tarihi bilmiyorsun, ondan saçmalıyorsun. Yoksa tarihin içinde var. Ya dünyanın içinde, dünyada var kardeşim. Sadece seninle alakalı değil. Yani Osmanlı'da mesela çok ciddi bir eşcinselliğin içinde lezbiyenlik geleneği var. Çok ciddi hem de. verilen isimleri duysanız ben burada tekrarlamaktan utanırım. Bak bunun üzerine yazılmış kitaplar var. İsmini tekrarlayamam. O derece. Kime neyin yalanını söylüyorsun sen ya? Burak demiş ki yorumlarınız ve sevgili yurttaşların yorumları için de teşekkür ederim. Bu arada Alan Turing'in zamanında eşcinsel olduğu için hadım edilmişti. Resmi İngiltere'de 50 sterlinlik banknotlar üzerine basıldı. Ya burada tavır nasıl konuşulacağı, nerede değerlendirileceği falan değil Burak Bey. Ama şunu bilmesi gerekiyor insanların. Eşcinsel bireyler vardır. Lezbiyeni, geyi, biseksüeli, trans bireyi, interseks bireyi ve artı bölümüne giren diğerleri vardır. Bunu reddetmekle kapatamazsın bunun gerçeğini. İstediğin kadar reddet. Bu böyle bitirilecek bir durum değil. Son bir cümle. Buyurun. Hadi son bir soru ondan sonra biteceğiz. Seçimle ilgili fikrinizi sormuştum. Durun şuradan bulalım gelmiş çünkü. Melih Abayhan. Seçimle ilgili fikrinizi sormuştum ama e-mail yoluyla görmediniz galiba. Aa gördüm ayırdım da hatta. Tamam çok iyi. Seçim illerleriyle ilgili kaygılarımı dile getirmiştim. Melih Hanım teşekkür ediyorum. Son soru sizinki olsun. Seçim hilesiyle ilgili kaygınız bir kere son derece yersiz. Aklınıza böyle bir şey geldiğinde 31 Mart yerel seçimlerini düşünün. Olur mu? Yani orada anlatılanlar, yaratılan büyük hikayeler, o silahlı adamlarıyla basacak, öbürü sopalarla dalacak falan filan. Bunların hepsi hikaye. Vatandaş oyunu verip oyuna sahip çıktığı müddetçe biz eşek başı değiliz. Gidip oyu verdikten sonra orada da durulabilir. Değil mi? Hiç böyle bir şey yok. Seçim konusu. Bu sene seçim olacak. %100 olacak ya. %100 olacak. Bu kadar. Net. Başka çaresi yok. Tek sıkıntı pandemi olabilir. Geçen yıl olduğu gibi. Onun dışında mümkün değil. Zaten gitmemesi imkansız. Kafanızda böyle kalsın. Bugün bir doğum günü kutlayacağız yayının sonunda. Aslında bir değil iki doğum günü kutlayacağız. Bugün Erdal Öz'ün doğum günü. Sadece yayıncı olarak değil, Can Yayınları'nın kurucusu olarak değil, yazar olarak da, edebiyatçı da, bir sanatsever kişilik olarak da bu ülkeye damga vurmuş insanlardan bir tanesinin Erdal Öz'ün. Ben de zamanında kendisiyle röportajlar yapmıştım. Ben Erdal abi diye hitap edebildiğim çok çok iyi bir insanın, denizlerin hikayesini yazmış bir insanın doğum günü. Aynı zamanda onunla birlikte sevgi eşinin Sami Hanım'ın da doğum günüymüş. İkisine de kutlu olsun. Erdal abi nurlar içinde yatsın. Sami Hanım'a uzun ömürler diliyorum. Bugünün böyle bir özelliği var. Bu bir. İki. Bugün size üç tane kitap tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi kitabı tanıtırken aslında ben diğer kitapları da getirdim. Çünkü bizim tanışıklığımız son derece eski. 1998 yılında o dönemde çalıştığım işte kuşak program hazırladığım Çiğdem Hanım, bugün Çiğdem Hanım'ın da doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun. 1998 yılında bu kitabı, yeni kitabıydı, ilk kitabıydı. Her gün Perşembe olsa, Ümit Yayıncılık'tan çıkmıştı. İmzalayıp vermişti. Bizim dostluğumuz da o günden başlar. Sevgili Atilla Şenko'nun. Burada kitaplarını anlattım. Bendeki külliyatını, bende 6 kitap olmuş şu kitaplar. Toparlayıp çıkarttım. Zaten biliyorsunuz yalan satıcısını konuşmuştuk burada. Telefi konuşmuştuk özellikle. Ama son kitabı Hoş Bulduk Hayat. İlginç bir roman. Bir kısa roman belki bir novella olarak adlandırılabilir. Çok iyi bir öykücü Atilla. Yani iyi dost olmanın, iyi insan olmanın içerisinde iyi bir öykücü aynı zamanda. Burada birkaç güzel sorunun peşine düşüyor. İnsanların çok aklına gelmeyen. Aslında ikili bir kurgu üzerinden gidiyor hikaye. İyi bir kurgucu aynı zamanda çünkü. Bildiğiniz, sevdiğiniz şairleri, yazarları gerçekten ne kadar tanırsınız? Mesela onun noktalama işaretlerinden, dili kullanmasından bir eserin ona ait olup olmadığını anlayabilir misiniz? Ve bunu anlamaya çalışırken, böyle bir çalışma yaparken kendi hayatınızı ne kadar öteleyebilirsiniz? Çok ilginç bir kitap. Gerçekten çok ünlü bir şairin ölümünden sonra yayınlanacak bir kitabı üzerine bir çalışma. Ve aslında o şair kadar yetkin, o şairle birlikte yaşamış, onun hayat felsefesini özümsemiş bir insanın onun hayatına ne kadar yaklaşabileceğini de gösteriyor. İletişim Yayınları'ndan çıktı Hoş Bulduk Hayat. Hafta sonu için çok güzel bir tercih olabilir. Sevgili Atilla'nın, Atilla Şenko'nun kitabı. İkincisi genç bir yazar Ayşe Özlem İnci'nin bu kitapta iletişimden çıkmış. Kısacık bir öykü kitabı. Ama bence yakında adını çok daha fazla duyacaksınız. Çünkü kitapta anlatılan öyküler ki pek çoğu iyi edebiyat dergilerinde Notos'ta mesela yayınlanmış, Varlık'ta yayınlanmış öyküler aynı zamanda. Yenileri de var içinde. Ama çok iyi bir anlatıcıyla, iyi bir dil sahibiyle karşı karşıyayız bana kalırsa. Bundan sonra bence bir romana evrilmeli bu iş. Çünkü anlatılan bazı hikayeler çok kısa kalmış. İnsan öyküsü anlatılırken o kadar tadı damağınızda kalıyor ki kişiler, karakterler oluştuktan sonra. İçinde Kasetçalar diye bir öykü var mesela. Özellikle kurgu açısından çok üzerinde durulması gereken bir şey. Çok daha genişletilebilir, çok farklı mecralara götürülebilir. Gerçekten çok mutlu oldum. Yerin dibinden geliyorum. Çok dumanı üzerinde kitaplardan bir tanesi, iletişim yayınlarından. Hafta sonu için o da çok iyi bir tercih olabilir. Bir de böyle bazı öyküler o kadar insanın canını yakıyor ki duyduğunuz çok kısacık bir şey, bir cümle, bir cümlenin ortasından gerçekten çok yetkin, dile çok hakim bir insan sizi acayip bir yerden yakalıyor. Bir de son bir şey, bilmiyorum sizin için önemi değeri nedir ama edebiyatta erotizmden ben hoşlanırım. Düzeyinde, yani dozunda ve mantıklı yerinde verilmiş iyi bir erotizm kullanıldıysa hakikaten esere çok büyük değer katar. Çok uzun süredir özellikle kadın yazarlarda, hiç kimse kusura bakmasın ama, iki noktada erotizm görülebiliyor sadece. Ya görmezden geliniyor, hiç yok. İnsanlar dümdüz, yani onların mesela hayatlarında cinsellik yok. Tamamen kapatılmış duvar. Ya da o kadar böyle sıradan, banal hale getirilmiş durumda ki çok ağır ifadelerle, kötü erkek geyiğiyle yazılmaya başlanıyor. Yani burada tekrarlamaktan gerçekten imtina ettiğim şekliyle, çok ağır, saçma sapan ifadelerle. Bir yandan da bu kitaba o yüzden özellikle çok büyük ilgi gösterilmesi lazım. Çok dozunda bir erotizm var. Çok dozunda. Tam olması gereken yerde, tam olması gereken noktada ve açıklayıcılıkta. Öyküyü acayip büyütüyor. Öyküyü bambaşka bir yere götürüyor. Yerin dibinden geliyorum. Ayşe Özlem İnci'yi de özellikle tavsiye ediyorum. Tam dumanı üzerinde kitaplardan bir tanesi, iletişim yayınlarından çıkmış bir öykü kitabı. Tabii yani Leyla Erbil değil sadece. Yani pek çok örneği var bunun. Ben Latife Tekin'in de yazdıklarının içinde, Sevgili Arsız Ölüm'de geçen mesela erotik bölüm. Yani bunlar bambaşka şey. Bugün çok daha farklı. Böyle hard diye dangur dungur donunu indirdi bilmem ne yaptı falan. Ya bu edebiyatın bu bölümü var eyvallah da. Ama herkes de içindeki Bukowski'yi çıkartmaya çalışmazsa iyi olur bence. Çünkü bazılarında çıkmıyor. İçinde yok yani, zorlasan da gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü de benim okumaktan çok hoşlandım. Hafta sonu için sizin için özellikle çok güzel bir tercih olabilir. Şimdi biliyorsunuz burada zaman zaman tarihin magazini üzerine konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şuna inanıyorum ben, tarih böyle anlatıldığı zaman ama bayağılaştırılmadığı sürece, o da onun alt komşusunun dayısının oğluymuş falan diye bitecek. Abuk hikayelere bağlanmadığı zaman, gerçekleri konuştuğumuz zaman. Şimdi bununla ilgili Reşat Ekrem Koç'u önemli örneklerden bir tanesi. Eski yaşayışı da anlatması açısından. Benim için çok ciddi örneklerden bir tanesidir Sermet Muhtar Alus. Onun da özellikle 30'larda 40'larda Akşam Gazetesi'nde, ki Akşam bu dönemde çok önemli bir örnektir. Orada yazdığı İstanbul yaşayışına ilişkin örnekler toparlanmış tam dumanı üzerinde kitaplardan birini Can Yayınları'ndan Tuncay Birkan hazırlamış. Sermet Muhtar Alus'un İstanbul Geçmiş Günlerinde Yeme İçme kitabı. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Biliyorum burada tarihi bu güler yüzlü bölümüyle konuştuğumuz zaman sizlerin de çok hoşuna gidiyor. Seviyorsunuz böyle şeyleri. Eğer okumayı da düşünürseniz Sermet Muhtar çok iyi bir tercih olabilir. Çünkü ilginç bir adam Sermet Muhtar Alus. Zengin bir ailenin çocuğu. Galatasaray Lisesi'nde okumuş, arkasından hukuk okumuş. Gerçekten imkanları varken demiş ki ben fıkra yazacağım. Tiyatro oyunları yazmış, sonra romanı var, karikatür çizmişliği var. Hakikaten çok yetenekli bir adam. Ve ölümüne kadar 65 yıllık bir hayat. 65 yıl içinde özellikle Akşam Gazetesi'ne yazdığı yazılarla tarihe not düşmüş. Şimdi burada bizim için önemli olan başlık şu. Reşat Ekrem de Daha önce de buradan anlatmıştım ya size. Reşat Ekrem'in çok ciddi bir eksikliği vardır. Reşat Ekrem koçu bir kısmını kendi yaşadığı için, bir kısmını da sağdan soldan güvendiği insanlardan duyduğu için kaynakça belirtmeden yazar. Yazar hatta pek çok kitabının tanıtımıyla ilgili yazdığı yazılarda, yayın evlerine yazdığı yazılarda falan der ki kalemime itimat ediniz efendim. Ama bu o kitaplarda kaynakçı olmadığı gerçeğini değiştirmez. Yani lan böyle bir şey olmuş. Nereden çıkmış abi bu? Bunu kim söylemiş? Sermet Muhtar'ın burada bir artısı var. Günlük köşe yazısı yazdığı için anında, gününde, yerinde anlattıklarını seninle paylaşır. O yüzden çok önemli tarihe düşülmüş notlardır ve bir de Sermet Muhtar'ın dili vardır. Yani mesela Reşat Ekrem Koç'u yazarken tarihi anlamda biraz da ağdalı bir dil kullanır. Zaten İstanbul Ansiklopedisi'nin bitmeme gerekçesi de budur. Yazdığına hayrandır çünkü. Bitmez bir türlü. Yazdıkça yazar, yazdıkça yazar, yazdıkça yazar. Sermet Muhtar öyle değildir. Köşe yazısının kıvamını çok iyi tutturur. Ve o gün, o dönemde ne yaşanmış anlarken gülümsersiniz istemeseniz de. Ve çok şahane, benim de çok sevdiğim, hani hep söylüyorum ya, dilin zenginliğidir argo diye. Gerçek İstanbul argosunu kullanır. Pek çoğu Rumca, Ermenice kelimelerden geçen ama bazılarının da kendinin uydurduğu ama çok şık yani acayip güzel kalıplar kullanır. Mesela cüzdanı yufka der. Cüzdanı yufka parasız demek, meteliksiz demek aslında. Ama bunlarla birlikte bazı kelimeler de istedim ki kitabı tanıtırken size Sermet Muhtar'dan bir bölüm okuyayım. Nasıl bir adamdan tanımıyorsanız nasıl bir adamdan bahsettiğimi anlayın. Şimdi 1947'de Akşam Gazetesi'nin 9 Şubat'ta yazdığı bir yazı. Burada anlattığı hikaye işte İstanbul'da yeme içme kültürü kadar yaşam kültürü de anlatıyor. İstanbul'da korkulan kişiler var. Böyle astığı astık, kestiği kestik tipler. Onunla birlikte bir aşk hikayesi anlatıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Vaktiyle tulumbacı Kemal denilen, gençliğini Galata'da geçirmiş, oraların ıcığını cıcığını yakından tanımış emektar tuluat aktörü Kemal Baba anlatmıştı. Uskumru yani deniz korsanlarından, ipten kazıktan kurtulma bir haydut. Galata'da sayılı fırtınalardanmış. 303 veya 304 yılında Karaköy'den Tophane'ye giden tramvay caddesindeki Amerika tiyatrosunda kantoculuğa başlayan küçük Amelia'ya gönlünü kaptırmış. Belalı Balta, genç Kokan'a ise yine o tiyatroda kapı yoldaşı delikanlı Todori'ye tutkun. Sevişmedeler, başgöz olacaklar ama heriften de ödleri kopuyor. Yani bir gece avanesiyle birlikte kayığa binip kum kapı açıklarına çıkmış. Bir yelken gemisini basıp içindekileri öldürmüş, varını yoğunu almışlar. Yelkenlinin miçosu, miço küçük gemiciye de denir, meyhaneci çırağına da, böyle bilgiler verir Sermet Alız. Halatların altına gizlenip canını kurtarmış, kurtulunca da zaptiyeye koşup keyfiyeti anlatarak haydutların şeklini tarif etmiş. Çok geçmeden hepsini yakalamışlar. Elebaşıları bir türlü ele geçmiyor. Büyük endekte bir eve saklanmış, civardaki bakkal da usulcacık fıslamış. Azılı bunu duyunca fırlar fırlamaz dükkanı dalıp benim burada olduğumu bu dilinle mi söyledin diyerek zavallı bakkalın dilini ortadan ikiye bölmez mi? Bunun üzerine takibat daha da şiddetlenmiş. Voyvoda karakolu hafiyelerinden Küçük Hüseyin Galata'ya dolanarak Uskumru'yu kim vurursa ceza görmeyecek, hükümetten şu kadar da ihsan alacak diye bıçkınların kulağını bükmüş. O sıralar yani yine bir gece işe çıkıyor. Geç vakit kayıkta uyku kestirirken hempalarından biri alnına kuburu sıkıp canını cehenneme yolluyor. Kubur, namlusu geniş ağızlı, içine barutla çivi, demir kurşun, cam parçaları doldurulan battal bir tabancadır. İşte bundan sonra Küçük Amelia ile Todori evlenebilmişler, birbirlerine kavuşmuşlar. İkisi de Kel Hasan'ın kumpanyasında yıllarca kantoya, düetoya, oyuna çıkıp durdular. Bu kadar güzel, bu kadar şeker bir dilin içinde İstanbul'un yaşayışını, gündelik hayatını anlatan bir insan Sermet Muhtar Alus'un İstanbul'un Geçmiş Günlerinde Yeme İçme kitabı Can Yayınları'ndan Can'ın Miras serisinden çıktı. Tuncay Birkan'ın hazırladığı bir kitap. Bu arada demin sözlüğünden bahsettim. Size örnek vereyim mesela. Rastgele bir iki tane örnek vereyim buradan. Sermet Muhtar Alus okursanız ne öğrenirsiniz? Size ne gelir mesela? Ne fark edersiniz? Onlardan görelim. Tabii gözlük takmak gerekecek. Orada onun yazdığı anlatımda kullandığı argo sözlüklerin pek çoğunun içinde mesela bakalım. Ambaragastrik, mide dolgunluğu, hazımsızlık demekmiş. Ambaragastrik. Buradan başka bakalım. Aşıramento, çalma, aşırma, yürütme Aşıramento muhtemelen kendisinin üfürdüğü kelimelerden bir tanesi. Ya çok güzel. Mesela bombort diye bir kelime kullanıyor. Aslında burada bahsettiği bir nefesli çalgı. Bombardon denilen nefesli çalgı. İstanbul'da o dönemde öyle denildiği için yazdığı öykülerden bir tanesini, öykü değil fıkralardan bir tanesinin içinde bombort diye anlatmış. Ben de ne olduğunu merak ettim ama baktım. Başka hani buradan çıkacağımız çakanoz diyor mesela yan kesiciye. Çakanoz diyor. Hakikaten tavsiye ederim. Hafta sonu için çok iyi bir tercih olacaktır. İstanbul'un geçmiş günlerinde yeme içme Can Yayınları'nın miras serisinden çıkmış Tuncay Birkan'ın hazırladığı bir kitap. Erdirzat da ön sözünü yazmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir de üzerimde kalmasın. Çok güzel bir hatırlatma yapıldı. Kimin yaptığını unuttum. Özür diliyorum. Hakkını helal etsin. En son Saramago'da konuşurken çevirmen konusunu atlamaya başladın abi olmuyor dedi. Çok haklısınız. Tamamen benim hatam. Mutlaka ama mutlaka vurgu yapılması lazım. Özellikle klasikleri okurken çevirmen çok daha önemli. Normalde de önemli ama klasikleri okurken yani tarihe mal olmuş işleri okurken çevirmeniyle anmakta fayda var. Çok özür diliyorum. Hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bugün için. Mart ayı serbest uçuş dertleşme yayınımız burada bitti. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Ha ne güzel bakın Yaprak Hanım demiş ki aşıramento annem kullanır. Ya işte biliyor demek ki oradan duymuş. Ama Sermet Muhtar çok seveceksiniz emin olun çok seveceksiniz. Yani İstanbul'un o günleri böyle gözünüzün önünde canlanacak. Günün köşe yazıları bir de bunlar. Akşam gazetesinde çıkmış. Pazartesiye kadar vedalaşacağız. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Bir saat aynı yerden bakmıyoruz. Bugün zaten konuştuklarımız içinde de gördünüz bunu. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve aynı ülke içinde iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamdan kastımız da birbirimizden vazgeçmeden yaşayabilmek. Farklılıklarımız da onları bir zenginlik olarak hayatımıza yansıtarak. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizden korkmadan konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapmaya devam edebilir miyiz? Valla 6 yıldır yapıyoruz. Sanırım devam edebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu yayını desteklemek için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bunu yapabilirsiniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. YouTube'da izleyenler özellikle bu kanala abone olmanızı rica ediyorum. Kanala abone olmanız 5 kuruş harcamadan yapacaksınız bir de bunu. Önemli. Hele abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya beğen tuşu. Onu tıkladığınız anda o acayip bir yere getirecek. Başka insanlara da tavsiye edecek çünkü yayını. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz yayını küçük katkılarla kutlamak için. Ha Levent, ay Yaşa be vallahi unutuyordum. Dünya Tiyatro Günü'nü atlama lütfen. Evet, yayında olmayacağız çünkü. Yarın Dünya Tiyatro Günü. Hani hep söylüyorum ya bu sene 2020 yılı sahne sanatları ile ilgilenen insanlar açısından son derece acıklı geçti. Hayır, sadece sahneye çıkamadıkları için değil. Bugün Türkiye'yi yöneten insanların kendilerini hiç sevmediğini gördükleri için de çok acıklı geçti. Ve emin olun bu acıklılığın içinde, yaratılan bu ortamın içinde insanların kurtulma düşüncesi daha da pekişti. Çünkü bizi sadece insanlıktan değil sanattan da kopartmaya çalışan bir iktidar var. Sevmiyor, hoşlanmıyor. Bakmayın oy toplamak için şöyle barok bir şeyler yapalım falan diye üfürmeyi biliyor ama aslında sanatla sepette alakası yok. Saçma sapan şeyler onlar için. Ve vermedikleri önemden de bu anlaşılıyor. Ama Shakespeare'in söylediği gibi hani diyor ya bütün dünya bir sahnedir ve kadınlar ve erkekler girerler ve çıkarlar diye. O dünya sahnesinin içinde bu sahne yeterli değil kardeşim. Ben de bir sahne kurmalıyım diyerek hayatı anlatmak üzere karşımıza çıkan, bir yıldır perdelerini açamayan ama o bir yılı çok daha rahat, çok daha hızlı şekilde şu pandemi koşulları bittiği anda kapatacaklarından emin olduğum bütün tiyatrocu dostlarımın hepsinin bu özel gününü kutluyorum. Bütün tiyatro severlerin de içlerinde bir tanesi olarak kendimin de Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Tiyatro iyi ki var, iyi ki binlerce yıldır yani Aristofanes'in Bokarca kuşuna binip insanı anlatmaya başladığı günden beri iyi ki var ve bundan sonra iyi ki olacak. Çünkü tiyatro bizim için var. Bizimle var ve bugün böyle yaşaması bittiği anlamına gelmesin kimse için. Dünya Tiyatro Günü de kutlu olsun. Sağ ol sevgili Levent hatırlattığın için. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabah ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatın gailesini, telaşını, antinini, kuntinini konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir hafta sonu diliyorum. Çok şık bir hafta sonu olsun. Biz de pazartesi sabah tekrar görüşelim. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.